İyi günler A9 izleyenleri. Ayrı zaman ve yaratıcı delileri programımıza hoş geldiniz. Oktur Hocam ve Onur Hocam'la beraberiz bugün de. İnşallah
Evet,
güzel konulardan bahsedeceğiz.
mübarek Ramazan gününde inşallah tekrar birlikteyiz. Allah'a hamdolsun, Allah'a çok şükürler olsun ki Allah bize onu anlatmamızı nasip ediyor. Allah bize kendisini hem bilimsel yönden hem de çeşitli İslam alimlerinin anlattığı şekilde ve Kur'an'ın ışığında inşallah Allah'a anlatmamızı inşallah nasip ediyor. Çok şükürler olsun. Bu hamd edilecek değil mi? Övgüyle Allah'a anılacak bir konu. Çünkü Allah'a hamd etmenin en büyük faydası zaten insanın kendisine. Kalpler yalnızca değil mi? Allah'ı zikretmekte Allah mutmain olacağını söylüyor. Allah'ı anmakla onu tesbih etmekte mutmain olacağını, tatmin olacağını, mutlu olacağını değil mi? İnşallah tam böyle yani bütün ihtiyaçların karşılaması ancak Allah'ın zikriyle mutmain oluyor. Tatmin oluyor inşallah. Şimdi bilimsel olarak da anlatıyoruz. Çünkü bilim günümüzde geçerli artık her yerde olan ve bilimsel olarak ispatlandığını artık yadsınamaz bir gerçek olarak insanların kabul ettiği bir konu. Ve artık insanlar geçmiş asırlardaki gibi belki cahil veya bilmez diye nitelendirebileceğimiz durumda değiller. Tam tersi artık bir şey iddia edildiği zaman tamam bilimsel olarak somut delilleri var mı? Evet var. Nedir bunlar? İşte bunlar, bunlar, bunlar delilleri. O zaman doğrudur diyor insanlar değil mi? Bilimsel delil arıyorlar. Bilimin bir değeri var çünkü ve bilimsel olarak ispatlandığında ne oluyor? Bu konu doğru olarak kabul edilmiş oluyor. Şimdi inşallah hocamızın 1980 yılından beri evrim teorisinin karşısında yapmış olduğu bir çalışma var inşallah. Ve bu çalışma çok büyük tesir gösterdi. Günümüzde bütün dünyada evrim teorisinin artık nasıl sular karadan çekiliyor, kara ortaya çıkıyor. Aynen onun gibi bütün dünyadan, yeryüzünden silindiğine şahit oluruz hep beraber. Çünkü bilim aslında evrim teorisinin her zaman karşısındaydı. Fakat bu gerçek günümüzde en çok ortaya çıktı. Çıkmaya devam ediyor inşallah. Şimdi onunla ilgili kısa bir video göstereceğim. Neyle ilgili? Bir bakteri hücresiyle ilgili. Bu bütün bakteri hücrelerinin yaptığı, hatta bütün hücrelerin yaptığı bir işlemle ilgili. Ne bunun adı? Fagositoz. Endositoz diye de adlandırılıyor. Şimdi bu bakterilerin, bütün küçük tek hücreli canlıların ve bizim vücudumuzdaki tek hücrelerin, bütün hücrelerin hepsinin dış ortamdaki büyük molekülleri içine alma veya yutma da denilebilir işlemi. Bu ne işe yarıyor? Bu canlılığın olmasını sağlıyor. Bu hayatın devam etmesini sağlıyor. Çünkü bir bakteri hücresi dış ortamda kendisinin normalde zarından geçemeyecek kadar çok büyük bir besin molekülünü eğer alamaz olsaydı yaşamına devam ettiremiyor olurdu. Aynı şekilde bizim vücudumuzda bu işlem olamasaydı o zaman bizim bağışıklık sistemimiz büyük mikropları yutamaz. Dolayısıyla hastalığı vücudumuzdan defedemez olurduk. Ama Allah'a çok şükür ki böyle bir sistem var. Şimdi bu sistemle bununla ilgili hemen bir küçük bir videoyla anlatalım. Evet, büyük moleküllerin gördüğümüz gibi bakın burası hücrenin içi. Burası da dışı değil mi? Şimdi dışında ne var? Büyük bir molekül olacak. Bu büyük molekülü ne yapacak hücre? İçeri alacak. Bak gördünüz. Dışarıda ne var? Çok değerli besin maddeleri var. Dışarıda duruyor. Fakat zardan geçemiyorlar. Burası zarı. Eğer bunlar zardan girecek olsa yırtıyorlar. Zarar veriyorlar zara. Onun için ne yapıyor hücre? Gördüğünüz gibi bir kesecik oluşturuyor. Bütün molekülü içeri alıyor. Çok basit gibi görünüyor değil mi bu işlem? Normalde öyle gibi görünmesine mukabil. Şimdi bakın bu işlemde geçerli olan burada dev proteinler görüyoruz. Şimdi burada bir kafes görüyoruz. Bu kafes arka ekranda görmüş olduğumuz şu yuvarlak keseciğin kafesi. Bu 3 boyutlu. Şimdi bunu 2 boyutlu olarak düşünmüyorum. 3 boyutlu bir küre olarak düşünelim. Küre olarak düşünelim. Bu kürenin içerisinde bu maddeler var. O küreyi yapan yapı taşları da işte görmüş olduğumuz şu kesecik. Bunların her biri birer protein. Şimdi proteini incelediğimizde clathrin isimli şu mavi renkli proteini görüyoruz. Bunun hafif ve ağır zincirlerinin olduğunu görüyoruz. Şimdi bakın burada değişik bir şekli var. Bir nevi böyle pervaneye benzeyen clathrin isimli bir protein. Çeşitli işte kısımlar var. Uç kısmı, baş kısmı, ağır zincir ve hafif zincir olmak üzere bir protein. Yani bu bir DNA'nın ürünü. Şimdi daha gelişmiş bir video göstererek bu clathrin proteininin nasıl işlediğini, nasıl çalıştığını gösterelim. Evet. Evet, az önce göstermiş olduğum klatrin proteinini görüyoruz şimdi. Ne var? Bu ağır zincir. Bu bir kürenin parçası. Şimdi o aşağıda görmüş olduğumuz bir küre vardı ya. İşte o küre nasıl oluşuyormuş? Gördüğümüz bu klatrin proteinlerinden oluşuyor. Ama yüzlercesinden. Peki bu sistem birden sıfırdan nasıl başladığını gördüğümüzde aslında çok ayrıntılı sırayla birçok proteinin görev aldığını görüyoruz. Yani bir bakteri hücresini evrimciler çok basit canlı olarak nitelendirirken çok aslında basit ve bir günde yüzlerce kez belki onlarca kez yaptığı bakterinin dış ortamdan büyük molekülleri alma işlemi için bile ne kadar detaylı proteinlerin olduğunu görüyoruz. Şimdi devam edelim. Burada adaptör proteinimiz var. Bu dış ortamdaki büyük molekülü tanıyan molekül. Zira bakterilerin gözü var mı? Yok. Kulağı var mı? Yok. Dış ortamdaki büyük molekülleri nasıl tanıyacak? İşte böyle adaptör proteinlerle tanıyor. Burası hücrenin dışı, alt taraf. Transmembran reseptör denilen kısım hücrenin dışı. Burası da hücrenin içi. Klatrin hazır olarak bekliyor ama hiçbir zaman harekete geçmiyor. Ne zaman? Ta ki ona sinyal gelene kadar. Bu görmüş olduğumuz renkli olan kısımların her birisi birer protein molekülü ve bir nevi tetik gibi çalışıyor. Gördünüz mü? Şu mavi kısmı tetik gibi hareket ediyor. Bu tetiğe basılmasını sağlayan ise bu HSC7 proteini, auxilin de onun tetikçisi. Şimdi 3 aşamalı merdiven mi? Auxilin HSC biraz önce görmüş olduğumuz proteini aktif hale getiriyor. O da ilk gördüğümüz adaptör proteini aktif hale getiriyor. Ta ki şu kompleks oluşana kadar. Burada görmüş olduğunuz gibi proteinlerin, şunların her birisi birer klatrin proteini. Gördüğünüz gibi yine pervane şeklinde hafif üçgen yapılar. Bunlar şimdi üst üste geliyor, birbirine kenetleniyor. Kenetlenme yerlerinde de şurada görmüş olduğunuz şu auxilin isimli protein vardı ya, bir çivi gibi buraları tutturarak 3 boyutlu yapının iskeletlerini oluşturmuş oluyor. Gördüğünüz gibi her birleşme yerinde ayrı bir protein görevli. Yani inşaatın bütün parçaları proteinden oluşuyor ve hepsi hazır olarak bekliyor. Dışarıda ne var? Tetik mekanizmasını yapacak olan protein var. Onlar hazır olarak bekliyor fakat aktif değiller şu an. Biraz sonra aktif olacaklar. Ne zaman? İşine yarar büyük bir molekül geldiği zaman. Ve geldi. Bakın ne oldu? Dışı içe doğru alınırken iskelet oluşmaya başladı. Neden? Çünkü şu görmüş olduğunuz membran, bakteri zarı yani, normalde çok zayıf bir yapıdan yapılı, yumuşak. Eğer sert bir molekül buraya şu gördüğümüz klatrin proteinleri gibi desteklenerek alınmazsa çok rahat yırtarak bakterinin ölmesine sebep olur. Bakın şunları, peki bu proteinler nerede kayıtlı? Bakterinin DNA'sında değil mi? Sinyal verdik. Sinyal nerede kayıtlı? Protein. O da bakterinin DNA'sında. Güzel. Peki bu sinyal dediğimiz proteine dışarıdan gelecek olan molekül bağlandığında bu tetik çekilmiş oluyor. Mekanizma harekete geçiyor. Bu da güzel. Peki şu proteinleri, klatrin proteinlerini hangi güç, hangi bilgi buradaki küreyi oluşturmak üzere tam da bağlanması gereken yerden bağlanacağı şekilde hareket ettiriyor. Baksanıza yani her birisi bağlanacağı yere hareket edip gidip bağlanıyor. Bir el yok yani, bir motor yok. Ama hareket edip bağlanıyorlar. Ve ne oldu? Kompleks bağlandı. Gördüğümüz gibi bağlantı yerlerine çiviler de çakılıyor. Çok sağlam hale getiriliyor. Ve en büyük, daha sağlam olmasını sağlayan çiviler de çakılıyor. İçeri alındıktan sonra bu hızlandırılmış bir video artık kompleks açılarak, neden? Çünkü şu içinde görmüş olduğumuz hücre zarının bir parçası değil mi, bej renkli olan yer. Bu artık hücre zarından tamamen ayrıldıktan sonra, hücre zarı sağlam hale kaldıktan sonra artık klatrinler ayrılarak bir sonraki göreve bekliyorlar.
Hızlandırılmış mı, yavaşlatılmış mı?
Bu tabii yavaşlatılmış bir görüntü. Sadece aşamaların çok ayrıntıları gözükmüyor evet. Burada. Onu. Şimdi burada proteinlerin biz neyini görüyoruz? Bir kere bilgileri önceden hazır. Hepsinin DNA'da genleri önceden hazır mı? Hazır. Hepsi normalde fagositoz, bu endositoz denen büyük moleküllerin alınma işlemini biliyor. Yani bilircesine dış ortamda. Ona göre bir kere yaratılmış. Öyle kademe kademe, zamanla yavaş yavaş bir gelişme yok. Zaten bütün parçaların hepsi hazır bir kere elimizde duruyor. Yani bakteri de var. İkinci kademe ise bu birçok bilim adamının zaten kafasını kurcalayan ve burada somut bir şekilde cevap veremedikleri, özellikle evrimcilerin sıkıştıkları bir konu. Bu proteinleri kim yönlendiriyor? Hücre içinde proteinin gideceği yeri kim belirliyor? Ona o yol haritasını kim çiziyor? Ve bu üçgen şeklindeki protein her birisi mesela belli bir şekilde dönüp bağlanması lazım. Mesela birisi dik girse kompleks bozuluyor, olmuyor. Birisi açıyı tutturamazsa kompleks yine bozuluyor, yine olmuyor. Tam bağlantı yerlerinin üstüne gelmesi lazım ki hepsi böyle üst üste bindiğinde ne oluyor? Küre şeklinde bir şekil ortaya çıkıyor ve içeri alınacak maddenin etrafını sarmış oluyorlar. Ve hücreyi ölümden kurtarıyorlar. Yoksa hücre ölür. Birçok antibiyotik hücrenin zarını parçalar mesela. Zarı parçalandığı zaman ne oluyor? Hücre dağılıyor ya zaten yani. Bu zaten ölümün tetikleyen bir mekanizma. Bu zaten ölüm demek. Bu ölümü önlüyor. Hücrenin ölümünü önlüyor. Ve en başından beri bakteri de var. O akıl, proteinlere yönlendiren o şuur, o bilinç şüphesiz ki bizi Allah'ın varlığına, Allah'ın tecellisinin olduğunu gösterir. İşte bilim dünyası burada bu aşamaya kadar gelip bu aşamadan sonra artık demeye başlayacaklar ki inşallah evet bu Allah'ın tecellisi, bu Allah'ın aklı inşallah. Proteinin aklı değil. Olamaz çünkü. Ancak Allah'ın varlığıyla değil mi açıklanabilecek bir hadise haline almış oluyor inşallah.
Ya bu inşallah. O kadar hayret verici bir şey ki şu gördüğümüz çok büyük iman hakikati. Bu sistem yani o kadar mükemmel bir sistem ki hücrenin içine bir şey almak üzere yani her aşaması böyle mükemmel olarak Allah tarafından yaratılmış. Yani tam Allah'a iman ettirir. Bunlar aslında saklanıyordu yani gizleniyor bu gerçekler dünya çapında. Allah razı olsun hocamız açığa çıkartarak bu dünyanın imanına vesile oldu hocamız. Yani hakikaten İnşallah. Dünyada insanlığın iman ettiğini görüyoruz. Böyle Darwinizm ve materyalizm çöküyor. Yani muhteşem bir sistem bu. Bunu gören biri anında iman eder Allah'ın sonsuz varlığına ve sonsuz aklına inşallah.
İnşallah.
Çünkü yani o proteinlerin yapısı, yani tasarımı mükemmel. Gidiyor hücrenin zarına özel olarak bekliyor ama yani orada tabii her an başıboş bir sistem yok. Ancak bir şey geldiği zaman aktif hale geçiriliyor. Aktif hale geçiren zincirleme bir sistem var. Hemen etrafında toplanıp onu korumaya alıyor ki o zar içine girdiğinde bozulmasın diye. Bu yani kusursuz bir yaratılış mucizesini bize gösteriyor. Bir büyü vardı hakikaten. Ama bunlar böyle hocamız demişti yani bu insanların hani bazen şöyle oluyor. Dikkatlerini tam toplayamıyorlar. Bazen tekrar tekrar anlatmak gerekiyor. Ya bir tane örnek Allah'ın sonsuz varlığının net kanıtı. Yani Darwinizmin geçersizliğini Allah'ın sonsuz varlığının net kanıtı. Şimdi bunu mesela evrimcilerden biri var. Adı Lynn Margulis. 70'li yıllarda bir iddiayla ortaya çıkmıştı. Demişti ki buna benzer bir sistemle hücreler başka hücreleri de içine alabiliyor. Yani endositoz var. Bir de hocamın bahsettiği fagositoz diye bir şey var. Fagositoz mesela bir hücre başka bir hücreyi de içine alıp metabolize edebiliyor onu. Mesela bağışıklık sisteminin hücreleri bunu yapabiliyor. Bakterileri öldüreceği zaman onu içine alıp tahrip ediyor. Bu işleme de fagositoz deniyor. O da çok kompleks bir sistem. Kadın şunu demişti bu Lynn Margulis. Demişti ki bir bakteri başka bir bakteriyi yutmuş. O bakteri daha sonra o hücrenin mitokondrisi olmuş. Yani enerji santrali olmuş. Neye dayanıyorsun? Ya şuna dayanıyorum diyor. Mitokondrinin çift zarı var. Bakterilerde de çift zarlı olanlar var. Ondan sonra mitokondrinin kendi DNA'sı var. Demek ki bu başka bir hücreydi. Kendi DNA'sı var. Sonradan başka hücreye dönüştü. Ya şimdi o kadar mantıksız bir şey ki. Yani mantıksızlık silsilesi halinde. Genel olarak bakalım çünkü başka bir şey daha ekleyeceğim inşallah. Lynn Margulis iman etti inşallah. Darwinizmin geçersizliğini kabul etti. Bunu yani iddia eden kişi bu işte bu söylediğimiz olayı. Endosimbiyoz deniyor hatta buna böyle.
Efendim? Eskiden mi iddia ediyordu?
Evet bunu 70'li yıllarda ortaya çıkmıştı böyle. Hala bunu gerçek zannedenler var. Türkiye'deki yerli evrimcilerin bazıları gerçek zannediyorlar. Habertürk'teki programlara söylemişler evet. Hatta. Şimdi bir kere bir hücre yuttuğu zaman onu metabolize ediyor. Yani bu herkesin bildiği bir şeydir. Fagositoz denen işlem aldığı zaman içine onun enzimleri var, onu tahrip ediyor. Bir hücre başka bir hücrenin içinde oturamaz. Yani öyle bir konu olmaz. Eğer enzimleri olmasa, yani enzimler bu sefer diyorlar ki hani enzimleri o an yok. Öyle bir şey olmaz zaten. O zaman hiçbir şey sindiremez. Açlıktan ölür zaten hücre. Hayatta kalamaz zaten. Ya hücre olmaz zaten. Öyle bir konu da olmaz. Her iki bakımdan da çöküyor. Evet, mitokondrinin kendi DNA'sı var. Doğru. Çünkü bu çok özel bir yapı. Mitokondriler enerji santrali. Hücre bölündüğünde mitokondrilerin de derhal çoğalması gerekiyor. Çünkü hücre bölünürken mitokondriler eğer bölünmese yarısı bir hücreye gidecek, yarısı bir hücreye gidecek. Her hücre olması gereken sayının yarısına sahip olacak. Değil mi? O hücre bir daha bölündüğü zaman dörtte birine iner. Yani toparlayamaz hücre. Ekstra mitokondriyi sağlayamazdı. Allah mükemmel bir sistemle mitokondri kendi DNA'sıyla anında bölünüyor. O da eşit olarak dağılıyor hücreler içerisinde. Mükemmel bir sistem bu. İkincisi, mitokondri kendi enzimlerinin çok az bir kısmını üretebiliyor. Enzimlerinin içindeki proteinlerin çok önemli bir kısmı ana hücre DNA'sında var.
Evet.
Yani %90'ı belki ana hücre DNA'sından geliyor ona. Orada yapılıyor, oraya geliyor. Peki yani şimdi bir bakteri hücresi başka bakteri hücresine yutuyor. Böyle laf mı olur? Bir hücre, kendisinde olmayan bir hücrenin protein DNA bilgisini nasıl kendi DNA'sında barındırabilir? Böyle saçma şey olur mu? Yani o kadar kepaze bir iddiaydı ki bu. Ama savundular. Fakat sonunda bakın onu savunan, yani onu ortaya atan daha doğrusu Lynn Margulis bizim Roma'daki toplantıya gelmişti. Hocamızın adına gittiğimiz olan, hepsinin felç olduğu bir toplantı vardı Roma'da. Vatikan'ın düzenlediği 2009 yılında. Orada oturuyordu. Yani görmüştüm ben de zaten böyle. Ona da atlas gitmiş. Hocamızın yaralış atlası gitmişti. Bakın Discover dergisinin bu sene Nisan ayısında yaptığı açıklamada doğal seleksiyon, evrimin hayali mekanizmaları olan doğal seleksiyon ve mutasyonla ilgili şöyle söylüyor. Diyor ki Dr. Lynn Margulis, profesör. Bu ünlü evrimci var bir tane, Carl Sagan diye. Onun da eski eşi aynı zamanda. Carl Sagan'ın da eski eşi. Yer bilimleri Massachusetts Üniversitesi'nde evrimci biyolog ve yer bilimleri departmanında profesör olan Lynn Margulis. Diyor ki bakın, doğal seleksiyon bir şey yaratamaz diyor. Bitti. Yani bir yaratıcı var ama diyor bu doğal seleksiyon değil diyor. Ve hayatı boyunca doğal seleksiyonu savunmuş olan birisi bu. Devam ediyor. Rastgele mutasyonların birikmesinin yeni türlerin ortaya çıkmasına sebep olduğu bize tekrar tekrar öğretildi. Hep bize diyor mutasyonlar sanki evrim yapıyormuş gibi anlatıldı diyor. Ve ben aksini ispatlayan delilleri görene kadar bunlara inandım. Kim gösterdi o delilleri? Hocamız. Maşallah değil mi? Yaratılış atlası, kitapları. Lynn Margulis diyor ki ben onları görünce diyor, hocamızın kitaplarını diyor. Hocamız dememiş ama hocası yani o şekilde. Hocamız, bütün hocaların hocası Allah'ın izniyle. Çünkü hepsine daha mezunun geçersizliğini öğretti. Delilleri görene kadar bunlara inandım diyor. Aslında yapılan araştırmalarda sadece bir popülasyon içinde birçok ileri geri varyasyondu. Sonra hop birdenbire yeni bir tür. Yani türler diyor birdenbire diyor eksiksiz ortaya çıkıyor diyor. Böyle bir dalgalanan bir değişiklik, bir değişim var ama diyor tür içinde bu, varyasyon diyor bu. Fosil kayıtlarında kademe kademe bir değişim yoktur. Ne demek yok? Evrim yoktur demek.
Yok, evet.
Yaratılışçıların doğal seleksiyonun yeni türlerin evrimi için bir mekanizma olamayacağı konusundaki eleştirileri haklı. Hangi yaratılışçılar? Bir kişi var dünyada, hocamız. Hep onu ima ediyor zaten hocamızı. Evet, Roma'daki konferansa da gelmişti. Orada da evrimin geçersizliğini tek bir harekette gördü. Allah'ın izniyle. Şimdi bunu söylüyor. Kim söylüyor bunu? İşte o hücrenin bir hücreyi yutup güya mitokondriye dönüştüğünü iddia edenin babası değil, anası olmuş oluyor. Çünkü hanım olduğu için. Ama iman etti Allah'ın izniyle. Bakın evrimin geçersizliğini dünyanın en ünlü evrimcilerinden de bir tanesi aynı zamanda. Bu böyle yani bunu
aslında
gören...
hepsi görüyor zaten bunu yani... Bunu bilmiyor olması mümkün değil. Çünkü hocamızın özellikle yaratılış atlası tüm dünyaya yayıldıktan sonra zaten hani bunu görmeyen kalmadı. Ama vicdani olarak kabul etmiyorlar. Yani vicdanları aslında kabul ediyor. Fakat ayette Allah bildiriyor. Zulüm ve büyüklenme nedeniyle bunları inkar ettiler buyuruyor evet. Allah ayette. Yani o kadar açık ki yani tam olarak açıklamış zaten buradaki konuşmasında. Doğal seleksiyonların evrimleştirici, yaratıcı gücü yoktur demiş. Mutasyonların rastgele zaman içerisinde birikmelerle yeni türleri oluşturabileceği bize senelerce anlatıldı. Ama biz gerçeklere baktığımızda böyle bir şey olmadığını görüyoruz. Senelerce kendisi de onu savunmuş. Ama bir bakıyor öyle bir şey yok. Biraz önceki konuyla ilgili ben de bir örnek vereyim. Şimdi vücudumuzda pek çok enzim görev yapıyor. Ve bu enzimlerin hepsinin bir görevi var. Bakın tek bir enzimi bile, mesela siz bir kitap okuyorsunuz, kitapta mesela bir cümle okudunuz. O cümleyi kaç saniyede okuyorsunuz? Bir saniyede, iki saniyede okuyorsunuz en fazla, değil mi? Eğer tek bir enzim olmasa o cümleyi 1500 yılda okuyabiliyor bir insan. Bakın tek bir enzim olmasa.
Okumak için.
Okumak için 1500 yıl geçmesi gerekiyor. Tek bir cümleyi. Çünkü neden öyle? Mesela tek bir enzim bir faaliyeti 10 milyar kat hızlandırıyor beyin içerisinde. Ve mesela göz içerisinde olsun, beyin içerisinde olsun her yerde farklı görevli enzimler var. Ve bu enzimler faaliyetlerin hızlanmasına neden oluyor. Ve bu hız, yani hızını arttırma seviyesi öyle hani 2 katı, 3-5 katı değil, 10 milyar katı. Dolayısıyla mesela dediğimiz gibi tek bir cümleyi siz 1-2 saniyede okuyorsunuz ama o enzim olmasa 1500 yıl sürüyor o cümleyi okumanız. Bu enzimin yaratıcısı kim? Doğal seleksiyon mu? Mesela oradaki bayanın söylediği gibi. Doğal seleksiyon olamaz. Mutasyonlar olamaz. Siz düşünsenize o zaman eğer doğa böyle bir 10 milyar kat hızlandıran bir enzim katıyorsa doğa taş topraktan oluşan şuursuz bir şey, yapı. İnsan var, akıllı bir varlık. İnsan onu daha yeni bir enzim üretsin ve insan vücuduna eklesin. Biz bir kitabı 10 milyar kat daha hızlandıralım, bir kitabı bir dakikada okuyalım. Değil mi? Eğer yapılabiliyorsa öyle yapılsın. İşte yapılamıyor. Yapılamıyorsa bunu Allah'ın yaratması olduğunu biz görüyoruz. Yani nereye baksak Allah'ın izniyle ve 100 trilyon hücreye bakıyoruz. Hepsinde de aynı mekanizma var. Allah'ın nimeti tabii bu üzerimizdeki. Allah Lokman suresi 20. ayette şeytandan Allah'a sınırım. Görmüyor musun ki şüphesiz Allah göklerde ve yerde olanları emrinize amade kılmış. Bakın gökte ve yerde olan her şeyi emrimize amade kılmış Allah. Ya trilyonlarca şey emrimize verilmiş Allah tarafından. Açık ve gizli sizin üzerinizdeki nimetlerini genişletip tamamlamıştır. Açık nimetleri var mesela Allah'ın üzerinizdeki. Mesela yiyecekleri herkes bilir nimet olarak. Oksijeni çoğu insan bilir. Ama mesela bu enzimi herkes bilmez.
Allah şimdi ortaya çıkıyor.
Mesela şu an öğrendiğimiz bir bilgi. Gizli Allah'ın üzerimizde gizli binlerce, trilyonlarca nimeti var. Biz bilmiyoruz şu an. Her geçen gün bir yenisini öğreniyoruz. Allah da ayette açık ve gizli sizin üzerinizdeki nimetlerini genişletip tamamlamıştır buyuruyor. Buna rağmen insanlardan öyleleri vardır ki hiçbir ilme dayanmadan, tamamen yani hiçbir şeye dayanmadan, ne bir delile, işte ne bir bulguya, ne bir işte gözleme, hiçbir şeye dayanmadan, yol gösterici kitabı da olmadan diyor Allah başka bir ayette. Bu ayetin devamında da aynı şekilde geçiyor. Bir yol gösterici ve aydınlatıcı kitabı olmadan Allah hakkında mücadele edip durur buyuruyor Allah. Bakın bu evrimcilere baktığımızda aynısını görüyoruz. Hiçbir bilgiye dayanmadan, yol gösterici kitabı yok. Hiçbir gözleme de dayanmıyor. Tamamen nankör bir mantıkla Allah hakkında tartışıyor, duruyor ve mücadele edip duruyor. Ve Allah bu kadar üzerimizde nimetini tamamlamışken, yani bizim düşünsenize dünyadaki bütün her şey, bütün bitkiler, ağaçlar, hayvanlar, ondan sonra rüzgar, işte gökyüzündeki yıldızlar, güneş, ay, evrendeki her şey, hatta yani dünya üzerindeki tüm atomlar diyebiliriz buna. İnsanın emrine amade kılınmış ve insanın yaşamı için hareket ediyor. Hatta bilim adamları da buna insancı ilke ismini koydular. Evrendeki her şey insan yaşamına hizmet ediyor. O insan yaşamını sürdüreceği, rahat bir şekilde sürdürmesi için her şey bir görev içerisinde diyorlar bilim adamları. Allah da ayette bunu bildirmiş. Dolayısıyla böyle bir durumda kalkıp nankörlük edip işte bizim üzerimizde hiçbir nimet yoktur. Ondan sonra hiçbir şey de bizim için yaratılmamıştır. Her şey bir tesadüftür. Evrende bir düzen yoktur demek. İnsanlar bazıları diyorlar işte cehennemde azap, cehennem azabını anlayamıyorlar. Yani bunu düşününce bir insan çok rahat anlıyor. Yani bu kadar nimete nankörlük etmek hayır. O nimetler verilmemiştir demek. Cehennem azabımızı anlamamıza yeterli oluyor.
Evet çok açık. Yani doğa dediğimiz şey, doğa nasıl bir canlı yapması düşünülebilir ki? Yani neden bir canlı oradan kendi kendine çıkabilecek gibi bir ihtimal olabilir? Haddi zatında Allah doğayı her şeyi bozulacak şekilde, yani bir şey serbest kaldığında herhangi bir canlı veya bir yapı muhakkak bozulmaya gidiyor. Değil mi? Bu kimyasal, bilimsel bir kural zaten. Ne koysan doğada bozuluyor. Kesinlikle bozuluyor. Kendiliğinden doğanın bir canlı ve böyle makul bir sistem, kendi başına hareket eden, düşünebilen, akledebilen bir sistem oluşturması ihtimalini düşünmek bir kere düşünce yönü olarak zaten yanlış. Böyle bir şey zaten biz dünyada hiç gözlemlemiyoruz. Çünkü dünyada mesela bir canlının bir parçasını bıraktığınız zaman bozulmaya başlıyor. Canlı zaten her canlı muhakkak yaşlanıyor. Kendisi yaşadığı halde yaşlanarak o ilk genç dinamik vücudu her geçen zamanda zaten daha da azalıyor. Yani zaman canlının aleyhine işleyen bir konu. Fiziksel anlamda. Bu her ortamda böyle. Zaman aleyhi işleyen bir konu. Öyleyse o zaman evrimciler özellikle ne diyorlar? Zamanla işte mesela diyor ki faydalı mutasyon yok diyorsunuz. Peki nasıl kendi kendine bu canlılık oluştu? Bir anda değil diyor. Milyonlarca yılda diyor. Daha kötü ya. Zaman zaten aleyhine işliyor ya. Hemen olması lazım ki canlı hayatta kalsın. Sen diyorsun ki milyonlarca yıl. Ki hangi canlı mı kalır o döneme kadar?
Canlının tam hali zaten 30 sene yaşıyor. Diyorlar ki yarım hali 1 milyon sene yaşıyor. Yarım kalsaymış o zaman daha iyiymiş. Yani. yarım haliyle milyonlarca sene hayatını sürdürebiliyor bu canlı. Türünü sürdürebiliyor. Bir tam oluyor, tam kusursuz haline geliyor. 30 senede hayatını kaybediyor.
Yani hem delil yok hem bilimsel olarak bütün gidişat evrimin aleyhine gösteriyor. Bu tamam. Olmadığı gibi dün Oktar Hocam gösterdi. Bu NTV'de bir program vardı. Evrimcilerin diyeyim. Diyor ki mesela bak şey yok, delil yok. Bakteriye diyor biz. Escherichia coli bakterisine diyor. İnsandaki insülüne ait, insülin hormonuna ait geni naklettiğimiz zaman o zaman o bakteri diyor insülin hormonu üretiyor diyor. İşte bu da bizim ortak atadan geldiğimizi gösterir diyor. Oğlum bakteri senin genini ürettiği bir falan var mı? Yok. Sen onun içine koyuyorsun, sonra o üretti diyorsun. Ha bak şimdi oldu benzedi. Demek ki o bizim atamız diyor. Ya bu Peygamber Efendimiz zamanındaki paganist bir inanış vardı. Paganist ne demek? Putperest demek. Nasıl yapıyorlardı putu? Kendi elleriyle değil mi? Balçıktan put yapıyor, pişiriyor. Porselen haline getiriyor. Ne yapıyoruz yani? Sert bir şey haline getiriyor. Sonra ona tapıyor. Şimdi o ondan önce var mıydı? Yoktu. Nasıl yapıyorlar? Kendi yapıyor. Kendisi eliyle şekillendiriyor, pişiriyor. Sonra da ona dedi ki tapıyor. Bu bizi yarattı diyor haşa. Bu ne diyor? Bakteri diyor. Normalde zaten bakteri. Yani milyarlarca yıldır bakteri var. Normal zaten hayatını yaşıyor ve hiç değişmemiş. Ona insandaki bir geni naklediyor. Ha bak şimdi benim atam oldu diyor. Tapmaya başlıyor. Yani bu kadar bilim dışılık, bu kadar hayalperestlik, bu kadar yani akıl
dışı. Çok cahilce. Mesela şuna benzetebiliriz. Örneklemesi bile zor bu mantık sefaletini de. Mesela bu bir kalem. Bu kalem burada duruyor. Ben alıyorum bu kalemi, bilgisayarın yanına koyuyorum. Değil mi? Kalemi bilgisayarın yanına koydum. Sonra diyorum ki bak bilgisayarla kalem yan yana, demek bilgisayar kalemden evrimleşmiş.
Gibi bir şey.
Kepazelik yani. Bunu örneklemesi evet. Bile zor. Ulan o kalem zaten var en baştan beri. Yani ve kalem olarak üretilmiş bu. Yapılmış kalem olarak yapılmış. Ben ne yapıyorum? Kalemi alıp buradan bilgisayarın yanına getiriyorum. Kalemle bilgisayarın ne alakası var? Hiçbir benzerliği yok. Sadece ben onları yan yana getirdim burada. Yani oradaki insülin genini bakterinin içine yerleştiriyor. Bu genetik mühendisliğinde çok bilinen bir şeydir.
Evet.
Bakterilere amino asit ürettirilebilir. Belli hormonlar ürettirilebilir. Çünkü laboratuvarda yapamıyorlar. Yani laboratuvarda proteinler olmadan, o protein üretecek düzenekler, yani canlı hücresindeki düzenekler olmadan protein üretilemiyor. Amino asitleri yan yana getirmek, onları peptit bağlarıyla bağlamak, doğru dizilimde dizmek, sonra protein üçe katlamak imkansız laboratuvarda. Yani bugünkü teknolojiyle. Bu ancak bakterilere yaptırılabiliyor. Yani bakteri canlı hücresi. İnsülinin geni verildiği zaman hakikaten insülin hormonunu üretiyor ve o insanlar da kullanılıyor diyabetli hastalarda.
Doğru.
İnsülin, insan insülini olduğu için human insülin deniyor. O kullanılıyor zaten insanlarda. Ama bunun yani bakteri insana benziyor. Çünkü niye? Bak insülin geninin içine koydum ben. Sefaleti. Orada bir tane de böyle bir Karl Marx gibi sakal olan biri var. O da alkışlıyor onu. Evet diyor, ne güzel diyor bak. Ne kadar çok delil var diye evrimin diyor. Vaktimiz yok, onun için ben hiç delil vermeyeyim diyor. Yani kolu olay zaten, böyle tiyatro gibi. Oraya 5 tane evrimci toplamışlar böyle. Tiyatro oynuyorlar. Evet. Eskiden bu Levent Kırca'nın bir programı vardı. O, olacak o kadar. Aslında o kadar iyi yapar ki onları. Yani devam etseydi o program böyle. Yani böyle komedi şeklinde program yapıyorlar. Enzimlerden bahsetmişken enzimler, yani hakikaten bu çok harika, hocamızın Enzim Mucizesi isimli kitabı var. Evet, saniyede milyonlarca reaksiyon yapabiliyorlar. Ya o kadar özel bir yapıları var ki o proteinlerin, yani biraz önce gördük, o proteinlerin her biri muhteşem bir yapısı var. Yürüyeni var bunların, enzim olanı var, hormon olarak görevi yapanı var. Yapısal proteinler var. Mesela yol yapıyor hücrenin içerisinde. Yürüyen protein de o yolun üzerinde sallanarak, böyle adım atarak böyle pıtır pıtır yürüyor, yük taşıyor. Yani çok muhteşem yapıları var. Enzimler saniyede milyonlarca reaksiyon yapabiliyorlar. Bakın bir tane örnek verelim. Orotidin 5 üstü monofosfatının dekarboksilasyonunu yapan enzimler var. Orotidin 5 üstü monofosfat. Enzimler olmasa bu dekarboksilasyonun yaralanma zamanı ne kadar biliyor musunuz? Yani siz bilirsiniz de. 78 milyon yıl. 78 milyon yılda olabiliyor bu. Enzim devreye girdiği zaman ne kadar oluyor? Milisaniye. Hatta çok daha kısa süratli hareket eden enzimler var, proteinler var. Mesela gözün içinde var, retina tabakasında. Yani bunlar böyle pikosaniyeler içinde gerçekleşiyor reaksiyonlar. O kadar muhteşem yapıları var.
Hocamızın kitabını da gösteriyorum bu arada izleyicilerimiz. Hakikaten çok evet. Faydalı. Bütün hormon ve enzim sistemini anlatan ayrıntılı ve muhteşem bilgiler var içinde maşallah.
Maşallah. Şimdi ben yine proteinlerden devam edelim. Proteinlerin mesela üretilmesi var, hazırlanması var. Bir de bunlar modifiye ediliyorlar. Yani bunlara böyle özel ekler ekleniyor mesela. Hangi adrese gidecekse o adrese gönderiliyor. Burada da muhteşem bir akıl var. Mesela bununla ilgili bir sistemle ilgili, bakın protein, bu bir tanesi sadece tabii, yani binlerce protein var çünkü biliyorsunuz canlı hücrelerinde. Her birinin ayrı modifikasyonu, üçe katlanması, her biri birbirinden farklı, hiç hatasız işliyor bu sistem hücrenin içerisinde. Böyle proteinlerin üzerinde bir oligosakarit bir yapı var. Buna eklenen yapılarla posta kodu gibi çalışıyor. O protein nereye gidecek, nerede görev yapacak onu belirliyor. Evet, nereye gideceğini belirliyor. Şimdi buna bir tane örnek verilecek. Mannoz fosfat denen, 6 fosfat denen bir yapı eklenecek bir enzime. Bu enzimi görev yerine götürecek bu yapı. Onu tanıyanlar var çünkü, alıp oraya götürüyorlar. Bunu nasıl yapıldığını gösterecek. Şimdi bu Golgi denen bir cisimcikte yapılıyor. Bakın bu aynı zamanda hücrenin posta ofisi gibi. Burada barkodla barkodlanıyor proteinler. Bakın barkod sistemi, yani insanlığın yeni keşfettiği, 3,5 milyar yıldır var bu sistem. Kodlanıyor ve gideceği adrese barkodu tanıyan proteinler tarafından götürülüyor. Golgi'de bakın gördüğünüz gibi çeşitli bölümlerden oluşuyor. Tek bir yapı değil. Bunlar yan yana duran böyle zar yapılar. Çünkü özel bir birim burası ve görevi var her bir bölümün. Şimdi bir enzim, hidrolaz enzimi, bu nasıl işaretlenip gönderilecek gitmesi gereken yere onu gösterecek. Örnek olarak bir tane enzim seçilmiş ki, insanda biliyorsunuz 100.000'in üzerinde çeşit protein var. Canlılarda trilyonlarca çeşit değişik protein var. Endozom denen organelle gönderecek. Endozom da hücrenin zarıyla lizozom denen hücreyi içindeki atık maddelerin temizlendiği yapının arasındaki bir yapı. Oradan oraya bağlantısı var böyle. Ondan ona ulaştırılıyor. Endozomda görev yapıyor hidrolaz enzimi. Çünkü hidrolaz enzimi moleküllerin parçalanmasında görevli olan bir enzim. Bakın bir reseptör proteini var. Parçaları tanıtıyor şimdi. Bakın nasıl bir sistem var hücrenin içerisinde. Onun canlandırması bu. Proteinlerin sentezlendiği yeri görüyoruz. Endoplazmik retikulum denen bu yapılarda ribozomlar var üstünde. Protein sentezi yapılıyor. Bu enzim sentezleniyor ve kesecikler içinde bakın görüyorsunuz. Önce üretildiği yerden Golgi'ye gidiyor. Golgi'de görev yeri belirlenecek. Posta ofisine geliyor yani. Bir tarafından Golgi'nin bakın zarlar birleşerek giriyor, hidrolaz içine atılıyor. Şimdi glikosilasyon denen bu kimyasal reaksiyonla özel bir ek eklenecek. Ama onun geleceğini biliyorlar. Onu karşılamaya hazırlar ve onun ne olduğunu, nereye gitmesi gerektiğini biliyorlar. Bu çok önemli. Çünkü Golgi'ye binlerce değişik protein geliyor. Hangisinin nereye gideceğini bilen bir sistem var. Yani muhteşem evet. Bir akıl bu. kapkaranlık bir ortamda suyun içerisinde oluyor bunlar. Evet. Bakın özel ek eklendi ama ona has. Çünkü onun gideceği yer diğerlerinden farklı. Burada eğer bir hata olduğu zaman, ki oluyor bazen genetik olarak, genetik bir hastalık. Yani mutasyon, evrimcinin söylediği mutasyon ne oluyor hakikaten bu ek eklemede? Çok özel hastalıklar çıkıyor ortaya. Ağır yapısal sakatlıklar meydana getiren. Once the hydrolase reaches the transgolgi cisterna, the mannose-6-phosphate signal has been completed. Evet, buradan Golgi'nin içinden geçerken bunun üzerindeki o ek ekleme bitiyor ve diğer tarafından hazır olarak çıkacak şimdi. Bakın, bu ek eklendikten sonra M6P reseptörüne bağlanıyor. Ve o onu diğer taraftan çıkartıyor bunlar, bakın. Golgi'nin diğer tarafından birlikte çıkıyorlar. Özel bir keseyle. Bunun işte barkodlandı şimdi. Gideceği yer belli artık. Biliniyor gideceği yer. Bu muazzam bir sistem bu. Ve saniyede 2000 protein üretiliyor. Bakın saniyede 2000 protein. Çeşit çeşit proteinler. Her biri birbirinden farklı. Hepsi Golgi'nin bir yanından girip diğer yanından çıkıyor. Hepsi bunların nereye gidecekse aynı adrese gidenler aynı kesecikler içinde toplanıyor. Ya yani muazzam bir sürat ve muazzam bir kesinlik var böyle. Hata yok. Maşallah. Ve endozoma gidiyor bakın. Endozomda lizozomlar açılıyor. Hücrenin bu parçalayan kısmı, atık sistemi hücrenin. Bu enzimin oraya gönderilmesi gerekiyordu üretildikten sonra. Bakın HLP dokuya geliyor. Ya bu nasıl oluyor? Bunu bir düşünmek lazım. Yani bunu %100 iman ettirir insanı, değil mi? Bu sistemler. Mesela biraz önce hocamın anlattığı sistem. Bu sistem. Bunlar yani hücrenin içinden minik kesitler böyle. Bunun detayı da var yani. Daha detayında daha da ihtişam var inşallah. Hiç hata yok. Muazzam bir aklın tecellisi var. Canlılık var yani burada. Allah'ın hay sıfatının tecellisini ve Allah'ın aklını görüyoruz. Yani üstün bir aklın tecellisi var. Proteinlerin binlercesi üretiliyor bakın. Saniyede 2000, 2000, 2000, 2000 böyle gidiyor hücredeki protein üretimi. Böyle Golgi'nin bir tarafından proteinler oluk oluk girip diğer taraftan çıkıyor. Çok hızlı oluyor bunlar böyle. Hani böyle ağır, filmdeki gibi ağır değil. Binlerce protein işaretleniyor, alınıyor keselerle. Doğru gitmesi gereken yere götürülüyor. Ama saniyede 2000 protein. Hücrenin içinde her an bilim adamlarına göre 10 milyar protein var. 10 milyar protein. Hepsi adresleri belli. Paketleniyor adrese. Paketlenen adresi 3'e katlanıyor aynı zamanda proteinler. Milisaniye içinde 3'e katlanıyor protein. Bunu dünyanın en büyük bilgisayarına vermişler.
3 boyutlu yapısına katlanıyor.
Evet, 3 boyut. Ya bul diye IBM'in ürettiği bilgisayara saniyede 1 katrilyon işlem yapıyor bilgisayar. Saniyede 1 katrilyon işlemle bir seneden daha fazla sürüyormuş. Proteinin, bir tek bir proteinin nasıl 3'e katlandığını bulmak. Hücrede öyle bir şey yok. Milisaniye, yani saniyenin binde birine çat 3'e katlanıyor, gönderiliyor. Hatta nanosaniyelerde, yani daha da çabuk yani böyle. Katlanıyor, gönderiliyor. Hiç hatasız. Ama katlama, yani sınırsız olabilir katlama. Böyle katlanır, öyle katlanır, öyle katlanır. Değil mi? Yani bir sınırı yok katlamanın. Hep doğru şekilde katlanıp, ki özel ekler ekleniyor böyle. Yani katlama da öyle alıp elle katlama gibi değil. Özel böyle metil ekleri, fosfor ekleri vesaire ekleniyor. O şekilde 3'e katlanıyor protein kimyasal olarak. Milisaniyede bu yapılıyor. Saniyede 2000 protein bu işlemden geçiriliyor. Doğru adreslere gönderiliyor hatasız.
Devrimciler tesadüf diyor.
Şimdi evet. Neyse burada daha fazla bir şey demeyelim. Allah hidayet versin. Yani inşallah zaten artık yani onlar anladılar. Eskiden meydan boştu. Bunlar böyle atıp tutuyorlardı ama ne serbest atışlar. Yok ortak atadan, yok mortak atadan. Bakın mesela şimdi diyor ki, bir iki evrimcinin şeyini gösterelim. Canlı arasında, cansız arasında fark yok diyor. Ya bu sistemle, bu masanın atomları arasında fark olmaz olur mu? Ya şu işleyen posta sistemi, bu üstün akıl. Bakın ne diyor?
Ya cana o kadar büyük bir şey atfetmeyin. Yani cansızla can arasında böyle kutsal, çok farklı bir şey yok. Yani cansız madde, canlı madde arasında çok büyük bir fark yok. Biz cansız.
Şimdi bu yani masanın veya tuğlanın bu hücrenin içinde olan olaylarla hiçbir fark yok mu arasında? Ya hiçbir şeyden haberleri yok. Ya da muazzam bir atış söz konusu. Ya hücrenin içindeki sistemi bilim adamları Yapamaz. Ya kimse yapamaz. Dünyanın bütün bilim adamlarını toplasanız şu hücrenin içindeki gerçekleşen olayları yapamıyor zaten yani.
Ya normalde bir gram aklı olan bir insan bunu anlamaması mümkün değil zaten. Yani net anlıyorlar, biliyorlar. Fakat hiçbir şekilde hani reddetmeye kilitlendikleri için kabul edemiyorlar. Yani mesela bu evrimcilerin ben geçen gün yine işte bu türlerin kökeni olsun, Richard Dawkins'in kitapları olsun yine bir inceledim. Yani o kadar böyle zırva boyutunda anlatımlar ki. Yani hiçbir bilimsel geçerliliği yok. Hiçbir bilime dayanmıyor. Mesela orada biraz önce Doktor Hocam senin bahsettiğindeki gibi. Mesela işte bakterinin içerisine hormon verdik işte üretti demek ki. Yani bu şunun gibi bir şey yani. Mesela işte köpekler su içiyor biz de su içiyoruz. Demek ki aynı atadanız. İşte ikimiz de suyla besleniyoruz. Veyahut da ikimiz de et yiyoruz mesela. O zaman biz niye aynı atadan olmayalım? Yani şimdi bir kere aynı dünyada yaşıyoruz. Karbon temelli bir dünyada yaşıyoruz. Yani beslenme şekilleri, yaşama şekilleri bunların hepsinin zaten birbirine benziyor olması gerekiyor. Yani yaratıldığında da bu şekilde olur zaten. Bize göstermeleri gereken tüm sistemleri hepsini unutturmaya çalışıyorlar. Yani Darwin'in göstermesi gereken sistemleri çok iyi biliyordu Darwin. Darwin'inden sonraki kişiler de çok iyi biliyordu.
Ama yok.
Fakat işte gelecekte bulunacak bir baktar bulunmadı. Birden tüm delil şeyini değiştirdiler, şeklini değiştirdiler. Mesela bulunması gereken deliller kendi kendine hücre oluşması gerekiyordu. Bir hücrenin işte başka bir canlıya dönüşmesi gerekiyordu. O canlının başka bir türe dönüşmesi gerekiyordu. Ve bunlar belirli mekanizmalarla olması gereken sistemlerdi. Yani işte mutasyonla farklı bir tür oluşması gerekiyordu mesela. Bunların hiçbirini gösteremediler. Fosil kayıtlarında ara geçiş formu var mı? İşte bütün canlılar ara formdur artık demeye başladılar. Bütün eski iddialarının tam tersi iddialar yani. Hiç alakası yok.
Fosil iddiasından bile bunlar
şey yani. Ya bırakın dinozoru ara geçiş formu. Ben bir ara geçiş formuyum dedi bir tanesi. Benim bir kardeşlerim var diyor.
Baktı olmayacak.
Beyim diyor. Ben ara forma olmam diye anlatıyor yani. Utanmadan artık. İşin cüvisini çıkardılar yani böyle. Ayıp demek bir şey yani var.
Normalde.
Hani bir insanın atmasının da bir sınırı vardır yani. Değil mi böyle? Hani bir insanın neyse. Atmanın yani.
Evet.
Burada tabii ama tabii önemli olan yani biz hepsinin hidayetini istiyoruz inşallah.
Evet.
Değil mi
evet,
inşallah? Allah'ın inşallah. Sonsuz azabı var. Öyle değil yani. Allah'ın huzuruna getirildiğinde öyle sesler kısılmıştır diyor Allah. Hırıltıdan başka bir şey duyamazsın diyor. Ve organlarının aleyhine şahitlik ettirtiyor Allah. Yani hepsi doğruyu söylüyor. O gün artık böyle Allah'ın karşısında hepsi, herkes sorguya çekilecek inşallah. Öyle Darwinizmi savunmak Allah değil mi? Proteinin tesadüfen olmadığını biliyor muydun? Biliyordum diyecekler. Ara geçiş formu olmadığını biliyor muydun? Biliyordum. Allah tek tek soracak. Hücredeki sistemleri hepsine değil mi inşallah böyle ikrar ettirtecek inşallah ama orada artık tövbe kapısı kapanmış oluyor. Yani Allah söylüyor, ölüm anında, ölüm başına geldiğinde tövbe etmeye çalışanın tövbesi kabul etmeyeceğini bildiriyor. Mesela Firavun örneğini vermiş Allah. Değil mi? Sular gelip tam boğulurken ben Musa'nın Rabbine iman ettim dediğinde işte öyle mi diyor Allah? Ve kabul edilmiyor. Allah bedeniyle kurtarıp bedenini ibret olarak da gösterdi inşallah bütün evet, insanlığa.
İnşallah. Şimdi Mehdi devrinde olduğumuz için, Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrinde olduğumuz için İnşallah bütün yapılan hadiselerin sonunda ne oluyor? Hepsi hayra dönüşüyor. Allah'ın dinine hizmet etmiş oluyorlar. Hazreti Mehdi'ye hizmet etmiş oluyorlar. Mesela bu evrimciler de çıktığı zaman bu programda bu konuşmalarının sonunda ne oldu? Evrim teorisi mi yayıldı? Hayır. Tam aksine evrimin nedenli bilim dışı bir teori olduğu çok daha açık bir şekilde ortaya çıktı.
Mükemmel oldu. Yani daha önce konuşmadıkları için bilinmiyordu. Öyle bir malzeme verdiler ki bize böyle pestil gibi ezildiler Allah'ın izniyle bilimsel olarak. Öyle bir malzeme verdiler ki kullana bir daha çıksalar bizimle. Yani istedikleri kanalda. Bakın şimdi seyrediyorlardır bizi. Rica ediyoruz. İstedikleri kanalda çıkalım.
Buraya da gelebilirler.
Hocamızla korkuyorlar hocamızdan da. Bizimle de karşı karşıya çıkabilirler. Çıkamazlar da. Gelin. Bir yani görelim yani ne oluyor bu. Bizim karşımızda bu cümleleri kurabiliyor musunuz? Bunları söyleyebiliyor musunuz? Mümkün değil. Mümkün değil. Zaten araziler o programdan beri. Ağababalar evet. Arazi zaten. Yani hocamız artık yani gazetelerine ilan verdi. Bayağı küçük düştü yani. Bütün İngiltere'de dünya çapında küçük düştü. Yani gazete ilanlarıyla çağrılıyor. Kaçıyor.
Evet.
Ne yapıyor? Uzaylılar getirdi demeye başladı. Değil mi? O da yani yaratılışı adım adım kabul ediyor artık inşallah.
Hocamız
yani
maşallah böyle son derece akılcı şekilde yaklaşıyor maşallah. Mesela bir ara geçiş fosili getirene hocamız 10 trilyon vereceğim dedi. Ya bu hiç konuyu sıfır bilen bir insanın bile ara geçiş formu olmadığını anlamasına yetecek bir şeydir.
Evet, doğru.
Yani mesela hiç evrimle ilgili hiçbir bilgisi yok bir insanın. Yani bilimle de ilgili bilgisi yok. Hatta okuma yazması da olmasın isterse. Hiç fark etmez. Eğer ara geçiş formu getirene 10 trilyon veriyorum diyorsa eğer bir kişi dünya üzerinde ve kimse de kalkıp o kişiye ara geçiş fosili götüremiyorsa, hocamıza götüremedi kimse, 3 senedir bekliyoruz. Yani bekliyoruz derken yani getiremeyecekler de hani en azından bir çıkış yapılsın diye bekliyoruz. Hiçbir şekilde böyle bir şeyin lafı bile edilmiyor. Dolayısıyla şu anda dediğimiz gibi okuma yazma bilmeyen bir insan bile madem 10 trilyon veriliyorsa ve götürmüyorsalar ara geçiş formu, demek ki ara geçiş fosili yok.
Yok.
Bunu net bir şekilde anlıyor. Şimdi evrimcilerin o taktiklerinden biraz önce bahsediyordum, devam ediyordum, yarım kaldı. Evrimciler şu anda delil olarak bilimi çocuk oyuncağına çevirmiş durumdalar. Yani delil olarak oyun oynuyorlar resmen. İşte biraz önce verilen örnekteki gibi. Madem ilk hücre nasıl oluyor açıklayamıyoruz, madem türler nasıl birbirine dönüşüyor açıklayamıyoruz, madem ara geçiş fosilimiz yok, madem DNA sıfırdan nasıl oluşuyor açıklayamıyoruz, madem DNA, oluşmuş DNA üzerinde değişiklik kesinlikle izin verilmiyor DNA tarafından, bunu hiçbir şekilde açıklayamıyoruz. Canlılar indirgenemezlik komplekslikte, işte canlı hücresinden tek bir parçayı çıkardığınız zaman o canlı hücresi yaşayamıyor. Madem bunları açıklayamıyoruz ne yapalım? O zaman bir oyun geliştirelim. İşte canlıların birbirleri arasındaki benzerlikleri evrime delil olarak sanki bütün geri kalan bütün konuları biz açıklamışız da artık son raddesine gelmişiz. Sadece o üst kısım kalmış. Onunla ilgili yorumlar yapıyoruz artık böyle aşmışız biz. Öyle bir taklit içerisine girelim gibi bir mantığa girdiler. Mesela ne yapıyorlar? Diyorlar ki işte bizim diyorlar DNA'mızdaki 23. kromozomun işte şu nükleotidiyle İşte bir şempanzenin 17. kromozomunun işte şu nükleotiti birbirine andırıyor. Veyahut da birbirine benziyor veyahut da isterse aynı olsun hiç fark etmez. Demek ki aynı atadığımız. Yani bunu böyle oyun haline getirdiler. İşte mesela ne, madem biz işte ayakta yürüyoruz veyahut da madem kemik yapımız şöyle. Bir bakıyoruz bir sürüngenin kemik yapısındaki şu bölgenin çıkıntısıyla bizim işte kemik yapımızdaki şu çıkıntı birbirine benziyor. Yapı olarak bayağı bir aynı. Demek ki aynı atadan geliyoruz. Ya bu oyunu bıraksınlar artık. Yani çocuk oyunu değil bu bilim. Yani siz böyle benzerlikleri bir evrime delil olarak göstermeye çalışıyorsanız bunu kendi evinizin içerisinde bir oyun olarak oynayabilirsiniz. Ama kalkıp bunları alıp makale diye yayınlayıp sonra insanların gözüne sokup işte bu bilimdir, bu gerçektir, bunlara inanacaksınız diye milletimiz de dünyadaki insanlarla uğraşmasınlar.
Bir örnek evet, verelim bakalım. Hep bu yapılıyor bu basında mesela bakın. Bilim adamı, bu gazete haberi bu. Bilim adamlarına göre bu balıktan insan oluştu diyor. Yine büyük bir gazetede bakın. Evrim teorisinde gelişme, insanoğlunun ilk atası 70 bin yıl önce yaşamış bir tür tarla faresi diyor. Balıktı sonra tarla faresi oldu.
Zaten olmayan şey kalmadı. Mikro,
atalarımız
bakteri.
Beyinsiz çıktı diyor. Yine Hürriyet gazetesinde bakın. Atalarımız mikrop diyor. Yoksa hepimiz Mars mıyız?
Yani oyun olduğunu görüyoruz yani, değil mi burada?
Şaka gibi, şaka yapar gibi yani. Yani.
Evet, espri gibi bir şey.
Ama işte bu yani oluyordu da bunların artık önüne geçildi Allah'ın izniyle. Yani evet. Hocamız bilimsel delillerle böyle bilimsel açıdan tabii balyoz gibi indi dünya çapında. Ne diyor Fransızlar? Atom bombası diyor. Gökten diyor. Haşa Allah tenzih ediyor. Felaket yağıyor diyor yaralış atlası için. Fransa'nın hidayetine vesile oldu. Şimdi diyor liselerde kimseye anlatamıyoruz diyor Darwinizmi. Kendileri söylüyorlar Allah'ın izniyle inşallah. Değil mi? Bomba etkisi diyor işte diyor yer sarsıldı diyor. Böyle artık yani anladılar. Ne yaptı hocamız? Sadece bir yaralış atlası var. Burada maşallah. Onu da yayın evi yayınlayan bu yaralış atlasını dünya çapında dağıtıyor. Bu adreslerine postayla gidiyor. Bir dokunduğu hocamız böyle. Ama aslında apar kapla böyle Allah'ın izniyle. Yani o bilimsel olarak yani böyle hani boksta
evet,
apar kat denir Türkçe. Böyle kolumu Yani yapılmasın da yani boksta yapılan bir şeydir böyle. Havalanıp düşer yani böyle öyle çuval gibi. Tabii boks yani olacak iş değil öyle birbirini yaralaması insanların. Olmaz da. Yani benzetme olarak yani böyle öyle oluyor. Tek bir hareketle Allah'ın izniyle güm diye indi. İşte bak hepsi imana geliyorlar. Lin Margulis'i böyle, Francis Crick öyle. Hepsinden hocamızın kitapları gitti. Biz şimdi Roma'da bu olay olduktan sonra ertesi gün Cihat hocamla aldık yaradı şu atlasını. İşte Reuters geldi, Associated Press geldi. Onlarla muhabirleriyle röportaj yapıyoruz. Yaratılış atlasını koyduk böyle. Bütün dünyanın evrimcileri var. Herkes böyle yanımıza gelmeye çalışıyor. Biraz şeylerde böyle uzaktan şimdi. O atlas bende de var, o atlas bende de var. Hepsi konuşmaya başladılar böyle. Hepsine gitmiş Allah'ın izniyle. Sonra bir daha aldılar işte. Orada Lin Margulis vardı. İmana geldi. Diğer evrimcilerin hiç sesi bile çıkmıyor artık yani zaten böyle inşallah. Böyle yani. İnşallah. O Mehdiyet dönemi artık inşallah. Darwinizme kesinlikle geçit yok. Güzel ahlak inşallah dünya çapında hakim olacak.
İnşallah. Kısa inşallah. Bir ara verelim şimdi. Aradan inşallah. Sonra devam edelim inşallah. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Evet. Evet doktor. Bir kere de evrimcilerin hilesinin pek zayıf olduğundan bahsettik. Dünyada da nitekim bu mesela bazı önde gelen kimseler belli kendi çevrelerinde hani renkleri belli olmasın diye illaki evrimi savunan ve lehte sözler illaki zorunlu olduğundan dolayı söylüyorlar. Ama bunun mesela daha özgür bir ortama, demokratik bir ortama taşındığında, daha özel bir ortama taşındığında aslında pek de görüşlerin evrim lehinde olmadığını görüyoruz. Bunu neden görüyoruz? Mesela en son yapılan bir anket var. Bütün dünyada yapılan bir anket. İnternette yapılan bir anket yalnız bu. Yani özelliği o internette yapılması. Ve kullanıcılar özgür olarak kendi kimliklerinin de kim olduğu hiç önemli olmadan sadece ne düşündüğünü işaretleme konusunda. Yani olabilecek belki de en özgür anket şekli kim olduğu belli değil verenlerin. Ama oranın halkı mesela Fransa'nın internet sitesinde Science Actualité isimli internet sitesinde evrim konusundaki düşünceleriniz başlıklı anket. Şöyle diyor halkın %92'si evrime inanmadığı ortaya çıkıyor. Hayır deyip enter'a basıyorlar bu kadar. Neden? Çünkü inanmıyorlar. Ama başka böyle baskının olduğu bir ortama girdiklerinde mesela üniversitelerinde veya başka enstitülerinde bazı devletin de kurumlarında mecburi olarak belki başına bir şey geleceğinden, kariyer yapamayacağından korktuklarından dolayı ne oluyor? Evrime inanıyor gibi görünüyorlar. Halbuki normalde inanmıyorlar. Bu çok açık bir gerçek. Hem de Fransa'da. Bak mesela Almanya'da yine aynı şekilde Die Welt gazetesinin internet sitesinde %86 Allah'a inanan oranı çıkıyor. Danimarka'da %88. İsviçre'de %85. Almanya'nın başka bir internet sitesinde %87. Bu oranlar neyi gösteriyor? Bu oranlar insanların vicdanlarıyla baş başa kaldığında ve zorlayıcı ve baskıcı bir tutum olmadığı zaman da neyi görüyoruz biz? Net bir şekilde Allah'a inanışlarının ortaya çıktığını değil mi?
Çok, çok önemli bir delil. Bakın Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi'nin insanların akıllarının artmasına, olgunlaşıp temizlenmesine vesile olacağını söylüyor. Bir hadiste sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. O dönemde halk kitlesinin akli gücü temerküz bulacak. Yani toparlanacak. İnsanların aklı düzelecek, artacak. Hazreti Mehdi aleyhisselam Allah'ın teyidiyle insanların aklını olgunlaştıracak. Ve herkeste bir aydınlık meydana getirecektir. Elhamdülillah. Bir daha okuyorum. Bakın o dönemde, ayrı zamanda halk kitlesinin akli gücü temerküz bulacak, toparlanacak. Hazreti Mehdi aleyhisselam Allah'ın teyidiyle insanların aklını olgunlaştıracak ve herkeste bir aydınlık meydana getirecektir. İşte bu verdiğin örnekler, diğer insanların imana gelmesi dünya çapında, Darwinizm ve materyalizmdeki çöküş, işte inşallah Hazreti Mehdi'yi vesile ederek Allah dünyadaki aklı yeniden ortaya çıkartıyor, meydana getiriyor inşallah. İmanına vesile oluyor insanların. Ondan dolayı bu değişim var dünyada. Yani bu böyle kendi kendine durup dururken olmadı. Allah'ın kaderinde inşallah. Çünkü bütün alametlerden Hazreti Mehdi'nin faaliyette olduğu açık dünyada. Evet. Dünya değişiyor. Hazreti İsa'nın faaliyette olduğu açık. Bütün alametler gerçekleşmiş. Biz de onun neticelerini görüyoruz. Yani bunlar onun neticesi inşallah.
Onun neticesi. Evet.
Bunlar böyle durup dururken olmadı. Çünkü bu ülkelerin değil sadece dünyanın tamamı Darwinist'ti. Ya yani İslam ülkeleri de Darwinist'ti. Filistin'de Darwinizm hakimdi, Marksizm, materyalizm hakimdi. Mısır'da öyleydi. Değil mi? Arap sosyalizmi, komünizm, Alenizm, Marksizmi savunuyorlardı. Darwinizm materyalistti tamamen. Libya öyleydi. Tunus, Cezayir, Irak, değil mi? Saddam rejimi Marksistti bunlar. Suriye, Hafız Esad dönemi. Komünist solcu Marksistti. Varşova Paktı'ndaydı hatta komünist Rusya ile birlikte. Dünyanın yarısı komünistti. Ondan sonra böyle oldu. Son 30 yıldır olan değişimler bunlar maşallah. Ayrı zaman içinde.
Maşallah yani. Maşallah. İnsanlar mesela ahir zaman alametlerinde bazı Allah özel durumlar yaratıyor mesela. Birçok ahir zaman alameti var. Meteorların artması, depremler, tsunamiler, yanardağlar, sellerin artması. Bunların hepsi insanların iyiliğine doğru, imanına doğru yönelten şeyler. Allah'ın vesile kıldığı, mesela özel olarak yarattığı ortamlar.
Yani bunlardan... Allah affetsin, kendi kendine oldu derken Allah yapıyor hepsini. Bir kader üzere inşallah, Allah affetsin.
Öyle mi dedin?
Evet, tamam. Düzeltiyorum inşallah.
İnşallah. Bunlardan, bu alametlerden bir tanesi de ekonomik kriz. Şimdi zahiren belki biraz kötü gibi görünebilir. İnsanların geçim sıkıntısını biraz daha arttırıyor olabilir. Ama batında baktığımızda hayra doğru giden, insanların gaflet perdesinin aralanmasına yol açan, çünkü insanlar biraz zorda kaldığında daha derin düşünüyorlar Allah bilen doğrusuna. Şimdi bu ekonomik krizle ilgili kısa bir sunum var, ben onu göstermek istiyorum inşallah. 2007 yılında başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tam 1400 yıl önce haber verdiği bir ahir zaman alametidir. Yani haber verilmiş bir olayın olmasını görüyoruz biz. Geçtiğimiz Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanmaya başlayan kriz yalnızca ABD'yi etkilememiş ki bu tarih ne zamana? 2007'lerin 2007 tarihini gösteriyor bize. İngiltere'den Almanya'ya, Fransa'ya, Rusya'ya, bütün Uzak Doğu'ya kadar tüm dünyadaki ülkeleri beraberinde krize doğru sürükleyen global bir kriz haline aldı. Bütün dünyayı etkileyen bir durum haline aldı. Yoksulluk sadece dünyanın belirli ülkelerini ilgilendiren bir problem olmaktan çıkıp modern ülkelere, işte Amerika'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye, Almanya'yı değil mi? İçine alan bir hal şeklinde dönüştü. Baktığımız zaman gazete haberlerinde 101 yıllık bakın General Motor artık kito oldu diyor. Ki dünyanın en büyük araç motoru üretim fabrikalarından birisiydi. Belki en büyüğüydü. Avrupa'da artık çöküşün mesela korkusu diyor. Avrupa dediğimiz Avrupa Birliği vardı. Dünyanın çok büyük bir kuvvetiydi. Ama çöküşün artık korkusu yaşanmaya başladığını söylüyor. Buna benzer birçok firmanın sarsıldığını görüyoruz. Mesela dünyada Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick dünyada yaşanan bu ekonomik kriz için şöyle bir açıklama yapıyor. Dünyanın eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğuna, yoksul insanları dahi fazla acı çekebileceğine dair yaygın bir mutabakat var ve bir insanı felaketi önlemek için zamanında müdahaleyi sürdürmeliyiz. Bir insani felaketi pardon, önlemek için zamanında müdahaleyi sürdürmeliyiz diyor. Ki sürdürüyorlar, müdahale de ediyorlar. Bütün IMF de açıklamasını yapıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar ekonomik krizi durduramıyorlar.
Evet.
İnşallah. Peygamber Efendimiz bu durumu bundan yaklaşık 1400 yıl önce sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda ekonominin genel olarak bozulmaya başlayacağını hadislerde bildirmiştir. Bunun Hazreti İsa'nın ikinci kez yeryüzüne inişi ve Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkışı öncesinde gerçekleşecek bir alamet olduğunda haber vermiştir. Mehdi çıkmadan önce, hadislerde böyle şöyle buyruluyor. Mehdi çıkmadan önce milletler arasında ticaret ve yollar kesilecek, insanlar arasında fitneler çoğalacaktır. Herkesin az kazançtan yakınması, paraları için zenginlerin saygı görmesinin yaşanacağı bir dönem. Piyasanın durgun olması, kazançların azalması. Bütün dünyanın hepsinde ortak olan bir olayın 1400 yıl önce Peygamber Efendimiz tarafından haber verildiğini görüyoruz. Ama aynı zamanın bu bir mucizesi değil mi? Allah'ın bize göstermiş olduğu bir mucize. Yani ne oluyorsa bütün dünyayı etkiliyor. Mesela biz burada konuşuyoruz. İnşallah şu hocamızdan sonra. Hocamız mesela geçen son röportajlarına güzel bir örnek verdi. Benim konuştuğum mesela dinleniyor dedi ve dünyada bunun etkisini görüyoruz dedi maşallah. Bu nasıl oluyor? Teknoloji o kadar ilerlemiş vaziyette ki İnsanlar avuçların içerisinde mesela hocamızı izliyorlar, röportajları görüyorlar. internet sitelerinde bütün açıklamaları detaylarıyla görebiliyorlar. Bunu Afrika'nın güneyindeki en güneyindeki insan da görüyor. Kanada'nın en kuzeyindeki insan da görüyor. Asya'nın en ortasındaki insan da görüyor. Ahir zamanda olan olayların hepsi artık bütün dünyaya hitap eden, tüm dünyayı ilgilendiren olaylar olmaya başladı inşallah. Ve insanlar bu dönemde hepsinin içinde bulunduğu sorunların, ki birçok sorunları var, ekonomik, kıtlık, birçok bir sorunları var, ortak bir beklenti haline aldı, bir kurtarıcı bütün dünyada. Bütün sosyal olaylar artık buna çıktı. Mesela en son katıldığımız bu İran'daki Mehdiyet Konferansı'nda da röportaj yapan insanlar hep onu soruyordu. Birçok konu, dünyanın her yerinden insanlar katıldı konferansa. Herkese şu soruyu soruyor medya mensupları. Herkesin anlattığı ortak bir şey var. Herkes ortak bir kurtarıcıyı şu an bekliyor. Kendi kaynaklarında öyle bir beklenti haline almış durumdalar. İşte o ortak beklentinin cevabı şu. Hazreti Mehdi inşallah aleyhisselam. Tüm alametler Hazreti Mehdi aleyhisselamın yaşadığına, var olduğuna ve bütün insanlığı kurtaracak, sorunlarından temizleyecek Allah'ın dini olan İslamiyet'i Allah'ın izniyle tekrar bütün dünyaya hüküm ferma, yani bütün dünyaya hükümdar edeceğini inşallah gösteren alametler bunlar.
İnşallah. Ben Hazreti Mehdi'nin talebelerinden bahsedeyim. Cemaatinden bahsedeyim inşallah.
İnşallah.
Peygamberimiz bildiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sayıları Bedir ashabı 313 kadardır. Evvelkiler onları geçemediği gibi sonrakiler de onlara yetişemezler. Onların sayıları Talut ve Nehri geçenler kadardır. Yani 313 kadar bir sayıları var. Hazreti Mehdi'nin talebelerinin sayısı. Ve aralarında kadınların da bulundu diyor Peygamberimiz inşallah. Mesela şu anda çok fazla cemaat var, yani biliyoruz. Topluluklar var, tarikatlar var. Yani hepsi en azından böyle binlerce kişilik, milyonlarca kişilik sayılarda. Ama Hazreti Mehdi'ye özel bir durum. 313 kişilik bir talebe grubu var. Gerçekten Allah gücünü gösterecek ahir zamanda. Yani sadece 313 kişiyle, Hazreti Mehdi ile beraber 314 kişiyle tüm dünyaya İslam'ı hakim edecek. Yani Allah yapacak zaten tamamını inşallah. Mesela yine Peygamberimiz bildiriyor. Bilin ki oğlumun, Hazreti Mehdi aleyhisselamın gaybeti çok uzun sürecektir. Öyle ki imanlarını Allah'ın koruduğu kimseler dışında tüm insanlar bu hususta şüpheye düşecektir. Yani Hazreti Mehdi'nin gaybeti, yani zuhur etmediği dönem çok uzun sürüyor. Yani 40 senelik gibi bir süre demişti hocamız inşallah. Ve Hicri 1400'de Hazreti Mehdi faaliyetlerine başladığını biliyoruz inşallah Peygamberimizin hadislerinden. Yani 1440'a kadar, bundan bir 8-9 sene, 10 sene sonrasına kadar devam ediyor ve ondan sonra Hazreti Mehdi'nin zuhuru gerçekleşiyor inşallah.
Evet, yani o önemli bir konu. Zuhur demek, yani doğduğu veya o an vazifeye başladığı zaman değil. Zuhur artık bütün dünyadaki herkesin ortak bir kanaatle işte
kabul ettiği
mesela Hazreti Mehdi aleyhisselam kim? Zuhur ettiği zaman ne demek? Herkes artık evet Hazreti Mehdi aleyhisselam işte bu kişidir. Değil mi? Dedikleri zuhur etti, artık ortaya çıktı. Genel bir kanaatle kabul edildiği manasına geliyor. Yoksa Hazreti Mehdi'nin, mesela Hazreti İsa da hayatta, Hazreti Mehdi de aleyhisselam da hayatta, Hazreti İsa aleyhisselam da hayatta ama henüz zuhur etmediler. Hayattalar ama zuhur etmediler. Faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu bilinen bir gerçek, ayrı zaman gerçeği ama henüz bilinmedi. Yani zuhur henüz etmediler. İnşallah o tarihte çok yakın ama.
İnşallah burada Cübbeli'nin Hazreti Mehdi ile ilgili kurduğu mantığın da Peygamberimizin hadisine ters olduğunu zaten fark ediyoruz. Çünkü Cübbeli Hazreti Mehdi'nin direkt Hicri 1400'de kendisini ilan etmesi gerektiğini, aradan işte 32 sene geçmesine rağmen görünmediğine göre yoktur gibi bir mantık kuruyor. Ama Peygamberimiz öyle demiyor. Peygamberimiz gaybeti çok uzun sürecektir diyor. Ve imanlarını Allah'ın koruduğu kimseler dışında, bakın çok sağlam imanlı kişiler dışında tüm insanlar bu hususta şüpheye düşecektir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Cübbeli'nin anlattığı gibi bir olay yok. Zaten Mehdi'liğini ilan etmiyor. Yani bunu bütün hadisleri beraber değerlendirmiyor olabilir Cübbeli. Yani bir hadisi değerlendiriyor bir konu anlatırken, bir hadisi değerlendiriyor. Dolayısıyla yanılması normal. Yani hepsini beraber değerlendiriyor.
Açıkladı onu. O kendine hüsnü zannı var. Çok detaylı olarak anlatıyor hadisleri. Öyle bir zemin hazırlayacağını düşünüyor Allah-u Alem.
Evet, zamanında.
Sonra bir şey fark ediyor. Zaten söylüyor. orama stent taktılar, burama işte boru taktılar diye. Benden Mehdi mi olur diyor. Yani kendisi söylüyor. Bir şey fark ediyor. Ondan sonra birdenbire reddetmeye başladı. Yoksa çok detaylı anlatıyordu önceden. Öyle bir konusu yoktu. Eski anlatımları yani mükemmel anlatıyor. Hadislerin değil mi? Arapçasında söyleyerek detaylı fiziksel özellikleri, çıkışı, çıktı, çıktı diyor zaten.
Videoyu da hazırlarsa evet.
Yaşıyor diyor inşallah. Sonradan birdenbire kendisinin olmadığını düşünerek benden Mehdi mi olur diyor. Orada dönüyor.
570 sene sonrasına.
Sonra bir şey fark ediyor evet, böyle. Evet. Birdenbire Mehdi'ye karşı bir faaliyete başlıyor kendince.
Şimdi devam edelim Peygamberimiz Hazretleri. Orada Cübbeli'nin Hazreti Mehdi'nin fiziksel özelliklerini anlattığı videosu çok güzel anlatıyor. Onu hazırlarsa kardeşlerimiz yayınlayalım inşallah. Öyle ki sizden sadece gözdeki sürme kadar veya yemekteki tuz kadar kalacaktır. Sonunda içinizde de fitnelerin asla zarar vermediği çok az bir grup kalacaktır diyor Peygamberimiz. Bakın yine Hazreti Mehdi cemaatinin talebelerinin çok az sayıda olduğunu inşallah bildiriyor. Yine talebelerin özellikleri Peygamberimiz şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onları yeryüzünün kenarlarında ara. Onların yaşantıları sadedir. Evleri sırtlarındadır. Eğer hazır olsalar tanınmazlar. Eğer kaybolsalar aranmazlar. Hasta olsalar kimse onların ziyaretine gelmez. Eğer evlenmek isteseler kimse onlara gelmez. Eğer ölseler cenazelerine kimse katılmaz. Onlar mallarını aralarında eşit olarak paylaşırlar ve birbirlerini kabirlerinde ziyaret ederler. Ayrı şehirlerde olsalar dahi istekleri hep aynıdır. Bakın, eğer evlenmek isteseler kimse onlara gelmez diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ayrı şehirlerde olsalar da istekleri hep aynıdır. Demek ki ayrı şehirlerde oluyorlar. Ve de normalde dünyanın en güvenilir insanları olacak Hazreti Mehdi ve Hazreti Mehdi'nin talebeleri. Yani normalde dünyanın en güvenilir insanları olmasına rağmen bakın insanlar tarafından sanki tehlikeliymiş gibi görülüyor. Ve uzak durulmaya çalışılıyor.
İşte onun için sayıları 313 evet, yani inşallah.
En üstün ahlaklı insanları, geçmiştekiler de onlara yetişemezler diyor Peygamberimiz. Yani yetişemezler, gelecektekiler de fedakarlıkta hiçbir şekilde yetişemiyorlar. Bu kadar düzgün ahlaklı. Ve Allah'a yakın kimseler olmasına rağmen ayrı zamanda mesela insanlar Deccal'in sistemiyle böyle ahlaksız, şerefsiz yani böyle tüm kötü özelliklere sahip bütün insanlar böyle insanların gözünde böyle hani örnek alınacak insan gibi gösterilecek bir kısım insanlar. Biz Hazreti Mehdi talebelerine bakacağız inşallah ayrı zamanda. Dünyanın en güzel ahlaklı ve en üstün insanları olmasına rağmen uzak durulacak, tehlikeli insanlar olarak gösterilecek. Halbuki Deccal'in kurduğu düzen yüzünden. Çünkü Deccal'in özelliği gerçeği ters yüz etmesidir. İnsanların gözünde büyü yapar. Mesela bir bakacaksınız, işte televizyonlar var mesela şu anda. Bir bakacaksınız televizyona, yani her türlü pisliği barındıran bir insan olduğu net bilinmesine rağmen Deccal sistemi yüzünden insanlar tarafından işte son derece sevilenmiş gibi İşte insanlar tarafından örnek alınmış gibi bir insan modeli gösterilecek. Halbuki Hazreti Mehdi talebelerine baktığımızda yani o kadar düzgün ahlaklı olmalarına rağmen uzak durulacak, tehlikeli insan olarak gösterilecek. Bu da inşallah ahir zamanın bir mucizelerinden bir tanesidir.
Babam geldiği zamana kadar ondan sonra Hazreti Mehdi dünyanın en sevdiği insan olarak inşallah bütün dünyanın ittifakla böyle Hicri 1500'lere kadar inşallah Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 1506'ya kadar galibane diyor inşallah. O döneme kadar İslam'ın hakimiyeti var inşallah. Allah'ın izniyle zaten Hazreti İsa'yı görecek insanlar ki. Önümüzdeki 10 yıl içinde inşallah. Çünkü alametler artık çok hızlandı. Dünyadaki değişim çok hızlandı. Yaklaştığı görülüyor Allah'ın izniyle. Mesela hocamız Kur'an'a ve hadislere dayanarak ekonomik krizin 2014'lere kadar süreceğini Allah doğrusunu bilir diyerek, Allahu alem diyerek söylerken şunu ilave etmişti. Ekonomik kriz düzelecek 2014'lerde Allah izin verirse inşallah. Çünkü Mehdiyeti kabul ettiklerinden insanlar. Yoksa ahlak bozuk olsa ekonomik kriz düzelmez. O bir düzelme olduğu için dünyada inşallah Allah ekonomik krizi o yönde kaldıracak Allah'ın izniyle inşallah. O da demek ki yani inşallah Allah'ın izniyle önümüzdeki dönem İslam'ın hakimiyeti Hazreti Mehdi'yi görmemiz, Hazreti İsa'yı görmemiz çok yaklaştı. Çünkü dünyadaki değişim 2000'deki bu hızlanma, 2011'deki bu hızlanma, 2012'de çok büyük olaylar olacak diye ona da işaret etmişti hocamız inşallah. Ki bütün dünya hakikaten bekliyor. Maya yazıtlarında bile var. 2012'ye işaret var inşallah. Allah'ın izniyle. Öyle bir döneme giriyoruz. O döneme kadar da böyle hakikaten uzak duruyorlar ama sonra en sevdiği insan haline geliyor inşallah Hazreti Mehdi. Bütün Hazreti İsa'yı da bütün dünya kucaklayacak inşallah. Hazreti Mehdi'nin talebelerini, Hazreti İsa'nın talebelerini inşallah.
İnşallah. Şimdi videomuz hazırmış, onu izleyelim. Sonra devam edelim inşallah.
Darbun miner ricali. Mübarek insan. Eti çok hafif. Hafif ve zarif etli. İşte tenine, mübarek teni zarif ve nazik. Demek insan tenine dokunduğu zaman mübarek etinin hafifliğini hissedecek. Zaten Allah dostlarının alametlerindendir. Sümme telînü cülûdûm ve kulûbuhum ilâ zikrillah. Derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine yatışır, yumuşar buyuruyor Hazreti Kur'an. Rab'atün. Hazreti Mehdi çok uzun da olmayacak, çok kısa da olmayacak. Toplum arasında orta boy olarak nitelenen bir vasfa sahip olacak. Eclel cebheti. Mübarek alnı böyle geniş bir alın ve alnın tamamı akpak berrak olacak. Eknel enfi, mübarek burnu ince ve küçük olacak. Eşemmuhu, mübarek burnunun kemiği kalkık olacak. Ezeccu, yay kaşlı. Mübarek kaşları uzun olacak. Kaşları yay gibi olacak. Kaşlarının uçları, kenarları ince olacak. Eblecu, mübarek yüzü rengi parlak olacak. Ne diyelim? Böyle cilalı gibi, rengi mat değil, böyle pırıl pırıl parlayan bir renk. Berrakus senaya efrakuha. Berrakus senaya, berrak zaten Türkçeleşmiş berrak diyorsunuz. Parlak olan şeylere. Mübarek dişleri parıl parıl parlayacak. Ağzını açtığında dışarıya ziya ve nur saçacak, şiddetli beyazlıktan dolayı lem'an edecek, pırıldayacak. Mübarek yüzü öyle parlayacak, öyle parlayacak, sanki efendim pırıl pırıl parlayan bir yıldız gibi. Fiketi fi alametul linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Omuzunda ne bulunacaktır? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait bir alamet, bir mühür gibi. Efendimizin torunu olduğuna dair, sallallahu aleyhi ve sellem şehit olduğuna dair, Ehlibeyt'ten olduğuna dair bir nişan, demek peygamberlik mührüne benzeyen türde bir alamet ve nişan belirecektir. Ezyelül fehideyni, mübarek bacakları, oylukları birbirinden açık olacaktır. Bazı insanlar öyle olurlar, farkındaysanız yürürken de belli olur. Bazı insanın oylukları yani dizlerine çok yapışık yürür. Bazı insan da hafif bacak araları yani oylukları biraz açıkça olur. Yürüyüş şeklinden de o iki oyluğunun birbirinden uzak olduğu fark edilir. Hazreti Mehdi'de böyle bir alamette belirtiliyor. Hazreti Mehdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarındandır, Arap'tır, o tamam. Fakat mübarek vücudu Arap cismine benzemeyecektir. Ama rengi Arap rengini tutacaktır. Fî lisâni sikalun, mübarek lisanında ve dilinde bir ağırlık, bir tutukluk olacaktır.
Evet, Mehdi Aleyhisselam'ın hilyesi, Allah'ın halifesi Muhammed Mehdi Hazretlerinin hilye-i şerifidir. Dinleyin yalnız, iyice kafanıza koyun, ben kısaca okuyacağım. El Ademu, rengi buğday renkli, esmer. Mehdi Aleyhisselam ne renkliymiş? Buğday renkli, esmer, evet. Vakbarbu miner ricali, eti nasıl? Hafif, şişman değil, hafif etli. Errimacu, boyu nasıl? Orta boylu, ne uzun, ne kısa. Eclel cebedi, alnı açık. Eknel enfi, burnu çok latif, çok ince, ucu özellikle çok ince burunlu. Eşemmul enfi, burun ortası yüksekçe. El ezeccu, uzun yay kaşlı. Kaşları uzun yay gibi, hilal gibi. El eblecu, yüzü parlak. Berrakus senaya, dişleri şimşek gibi parlıyor. Pırıl pırıl dışarılara ışın saçıyor. Yüzü mübarek parlak yıldız gibi pırıl pırıl parlıyor. Kettül lühyedi mübarek sakalı gür ve çok sık. Sakalı sık ve gür. Fî ketfî alâmetün nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ey mübarek! Omuzunda Efendimizin mührü var. Ya alamet! Mübarek omuz arkasında Resulullah'ın alameti var. Geniş bir kemik üzerinde omuzunda o alameti taşıyor. Evyelül fehzeyni, iki bacağının arası açık. Bacakları birbirinden açık ve uzak. Levnuhu levnun arabi, levnu arabiyyin cismu İsrailiyün, Arap renkli. Rengi Arap renkli, yani Arapların rengini, Mekke ehli, Medine ehli nasıl hafif esmer, yani buğday renkli böyle, siyah değil, zenciri gibi değil, Mekke Medineliler nasıl? Buğday renkli esmer, yalnız mübarek boyu İsraili. İsraili ne demek? Yakup Aleyhisselam'ın nesli, Beni İsrail var ya, onlara benziyor boy bakımından. Alametlere bak. İşte Mehdi Aleyhisselam'ın hilye-i şerifesi, Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin.
لَهُ رِجَالٌ اِلَٰهِيُّونَ يُقِيمُونَ دَعْوَةَ وَيَنْصُرُونَ Onun yanında Allah dostları bulunacak. Davetini dünyaya yayacaklar. Ona yardım edecekler. هُمُ الْبُجَرَى يَحْمِلُونَ اَثْقَالَ الْمَمْلَكَةِ يُعَيِّنُونَ وَعَلَى مَا قَلَّدَهُ اللّٰهِ Onlar da onun vezirleri olacaklar. İsa Aleyhisselam'dan evvel Allah dostlarından vezirleri olacak. Yönetimin zorluklarını üstlenecekler. Allah'ın ona ihsan ettiği bu nimete karşı ona yardım edecekler. وَهُمْ تِسْعَى عَلَى اَقْدَامِ رِجَالٍ مِنَ الصَّحَابَ 9 kişi. Bunların sayısı dünyada o zaman 9 zat. Hepsi de sahabe-i kiramdan birini temsil ediyor. Manen onun makamında. O zaman bulunacak zatlar Allah Teala Hazretlerinin haklarında beyan burada. Estaizu billah. رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا Allah'ın öyle erkek kulları var ki Allah'a verdikleri sözde sadık oldular. Doğru çıktılar, sözde durdular. Kimisi Allah yolunda şehit olana kadar bu yolda devam etti. Kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar hiç Allah'ın ahdini değiştirmediler. İşte o sahabelerin makamı, vasfı o 9 kişide bulunacak. Bunların hiçbiri de Arap değil. O 9 kişinin hiçbiri Arap değil. Hepsi işte Türk vesaire, Fars milleti gibi yabancı milletlerde.
Evet.
Maşallah.
Anlatmış bayağı detaylı bir şekilde. Yalnız yanlış bir bilgi var, onu düzeltelim. İsrail boyunda diye bir boydan bahsediyor. Öyle bir boy yok yani. Uzun boylu İsrailli basketbolcular da var mesela, uzun boylu oluyor. Kısa boylu İsrailliler de var.
Evet.
Yani görünüş olarak İsrailli. Mesela Peygamberim çok detaylı tarif etmiş aslında Hazreti Mehdi. Yani çok Hazreti Mehdi'nin görünüşü çok detaylı tarif edilmiş. Mesela görünüş olarak İsraillilere benziyor. Ten rengi olarak Araplara benziyor. Soyu aynı zamanda Arap oluyor. Aynı zamanda işte Kafkasların Uludağ'ından gelir diyor Peygamberimiz. Yani böyle çok detaylı bir şekilde anlatmış.
Mesela, Beni İsrail soyu tabii. Yani evet. İsrailler çünkü çok sayıda milletin karışımı var. Orada da yaşayan Rus Yahudiler var. Başka ülkelerden gelenler var. Beni İsrail ricalinde, yani Beni İsrail görünümünde inşallah.
Evet, görünüm olarak evet. İsrail görünümünde. İnşallah. Onun haricinde mesela Arapça bilmiyor. Yani herkesin bildiği kadar biliyor Arapçayı. Detaylı bir Arapça bilgisi olmuyor Hazreti Mehdi'nin. Ama aynı zamanda yanındaki talebelerinin bir kısmı Arapça biliyor. Yani Peygamberimiz çok detaylı tarif edilmiş ve Hazreti Mehdi ve talebelerinin gerçekten hani insanın ilk aklına geleceği şekilde bir yapıları yok. Peygamberimiz tarif etmiş. Ve ayrı zaman ilginç. Mesela acip şahıstır diyor Bediüzzaman Hazretleri de. Çok değişik bir durum olduğu belli. Dolayısıyla hani insanların kafalarında bir canlandırma yapmaya kalksalar Peygamberimizin hadislerini bilmeden bambaşka bir Mehdi şeyi oluşur, şekli oluşur, bilgisi oluşur kafalarında. Öyle değil. Peygamberimiz detaylarıyla bildirmiş ve onu da zaten hadislerden anlıyoruz. Cübbeli'm de biraz önce bayağı güzel detaylı bir şekilde anlattı. Mesela zenci gibi değil diyor. Buğday tenlidir diyor. Yani zaten Arap rengi kırmızıya çalan beyaz gibidir. Ama şimdi Hazreti Mehdi çıkmayacak bu yüzyıl diye kitap yazdı. Orada zenci gibidir diyor. Bu uzun boyludur diyor mesela. Yani bu anlatımlarını değiştirdi. Yani hadisler değişmediğine göre bu anlatımlar niye değişti? Bunu yanındaki kardeşlerimizin sorması gerekiyor Cübbeli'ye.
Demek ki bir şey fark etti. Fark etti, evet. Böyle bir şeye girişti. Zaten çok detaylı olarak geldiğinden emin. Anlatıyor inşallah. Hadisleri detaylı tarif ediyor. Zaten yani deliller çok açık. O da mesela bir delil oluyor. Bazı kimselerin, yani Cübbeli için demin konuşmuyoruz da, genel olarak bazı kimselerin Mehdiyet'e karşı çıkması, işte ruh gibidir, gelecek, ileride gelecektir, gelmiş geçmiştir, şahsı manevidir gibi anlatımlarla Mehdiyet'i örtbas etmeye çalışmaları, o da Mehdiyet'in bir delili. Başka hiçbir dönemde hayret, yani böyle bir şey yok. O da hadis, bakın diyor ki Peygamberimiz, insanların Mehdi filan yokmuş dedikleri bir zamanda çıkar diyor Mehdi. Mehdi filan yokmuş diye bir kısım insanlar Mehdi'ye karşı çıkacaklar. Orada o zaman çıkıyor Mehdi'nin çıkış alameti, yani o da. Yani insanların böyle söylemesi Mehdi'nin net olarak çıktığının delili olmuş oluyor, karşı çıkmaları.
Böyle bir delil yani. Yani onu diyen kişilerin de hani imani durumunun pek yerinde olmadığı da zaten söyleyiş şekillerinden anlaşılıyor. Mehdi filan yokmuş diyor mesela. Normalde hani bizim de özellikle dikkat ettiğimiz hocamızın söylemesi de bir şey. Önemli şeyler filan filan demek önemsiz şeyler için kullanılır filan. İşte mesela masanın üzerindeki işte şeyleri falan kaldır denir mesela. Önemsiz şeyler için kullanılır. Hiç Hazreti Mehdi için öyle bir tabir kullanılır mı? Normalde dine karşı saygısız oldukları onu diyen kişilerin de zaten ve imani durumlarının da yeterli olmadığı, yeteri kadar iman etmedikleri de zaten kullandıkları üsluptan belli. İnşallah. Yine ayrı zamanla devam edeyim ben. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ya Ali, iman açısından halkın en hayret verici olanları ve yakin açısından da en büyük insanlar ahir zamanda gelecek olan kimselerdir. Onlar peygamberi görmemişler ve imam da, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam da onlardan gizlidir. Bununla birlikte onlar beyaz sayfalara nakış olunmuş siyah hatlar vasıtasıyla iman ederler. İman ederler buyuruyor Peygamberimiz. Demek ki bakın beyaz sayfalara nakış olunmuş siyah hatlar. Yani bazı kitaplar vasıtasıyla iman edeceklerini Peygamberimiz bildiriyor. Yine Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın varlığını, yaratılışı, kainatı, ahir zamanı Kur'an'ı çok güçlü delillerle anlatıyor. Ve hiçbir şekilde ona karşı gelemiyor kimse. Onu da şöyle bildirmiş Peygamberimiz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hakimiyeti Allah'ın tüm yarattıkları hakkındaki delillerindedir. Bunlar öyle çoktur ki onun, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın delilleri bütün insanlar üzerinde galip gelecek, etkili olacak, hakim olacak ve kimsenin ona karşı getirecek bir nedeni olmayacaktır. Hazreti Mehdi demek ki Allah'ın varlığıyla ilgili, Kur'an hakikatleriyle ilgili, ahir zamanla ilgili çok güçlü ve net deliller sunacak. Kimse Hazreti Mehdi'ye karşı fikri olarak bir cevap veremeyecek ahir zamanda. Bunu Peygamberimiz
zaten Mehdi'yi en iyi anlatacak kişinin yine Hazreti Mehdi olduğunu bildiriyor.
Evet.
Ve bu da çok özel bir delil yani inşallah. Hakikaten insanlar Hazreti Mehdi'yi, Mehdi'liğini kabul ettiklerinde, etrafında toplandıklarında, çok sevdiklerinde bilecekler hakikaten Mehdi'nin bütün fiziksel özellikleri de taşıdığını, Mehdiyeti hakikaten onun en iyi anlattığını, Peygamberimizin hadislerini en iyi onun açıkladığını net olarak bilecekler inşallah. Ya demek ki şunu gösteriyor Peygamberimizin anlatımı. Hazreti Mehdi, Mehdiyeti en iyi anlatacak kişi, ahir zaman hadislerini açıklayacak kişi. Ondan dinleyecekler insanlar. Dinlerken, şimdi Mehdiyeti anlatırken Hazreti Mehdi, Mehdi'nin bütün özelliklerini anlatacak. Hadislerde var çünkü. Fiziksel özellikleri var, faaliyetleri var. Nerede yaşayacağı, değil mi? Nereden geleceği, hangi soydan olacağı, ismine kadar anlatmış Peygamberimiz. İnsanlar bütün bu özellikleri Mehdi'nin kendisinden bizzat dinleyecekler. Gözlerin içine baka baka dinleyecekler. Bu hadisleri Hazreti Mehdi anlattığına göre Hazreti Mehdi'nin üzerinde hadislerin gerçekleştiğini de görecekler. Gözüne baka baka dinliyor Hazreti Mehdi'den. Ama Allah'ın hikmeti hakikaten Allah'ın dilediği bir zamana kadar Mehdi olduğuna kanaatleri gelmeyecek. Bu da iman hakikati. Yani 313 kişi olması onu gösteriyor zaten. Değil mi? İnsanların uzak durmaları, bu o değildir demeleri. Mesela Cübbeli onu söylüyor. Bu o değildir diyecekler diyor. Yani görecek, Mehdi'nin anlatımından bütün alametleri dinleyecek. Gözüyle görecek. İnsan gözüyle görmesi bir şey değil mi? Mesela Mehdi'nin fiziksel özelliklerini dinliyor Mehdi'den. Neler, hangi faaliyetleri yapacağını dinliyor. E bakıyor, anlatan kişi görecek bunu yani. O şekilde anlaşılıyor hadislerden, bu şekilde anlaşılıyor. E yeşil gözlü olacak, kavisli kaşlı, anlatan kişi yani. En iyi o açıklayacak. İşte dünya çapında bütün dinsiz felsefeleri yok eden kişi olacak. İstanbul'da olacak, Hicri 1400'de faaliyetlerine başlamış olacak. Başka bir şehirden gelmiş olacak. Ne zaman gelmiş olacak? Independent'a gemisinin patladığını işaret eden hadiste işte bu çıkış vaktidir diyor. O vakitte gelmiş olduğu anlaşılacak.
İstanbul'a ayak basmıştır.
Evet, ayak basmıştır. Ama bu o değildir diyecekler. Bu da Allah'ın bir delili inşallah. Çok önemli bir yaratmasının delili. Bunu bildiriyor çünkü Allah. Yani hadiste peygamberimiz vesilesiyle ki o Allah'ın vahyiyle. Çünkü Allah ayette şöyle buyuruyor. O nefsinden, hevadan konuşmaz diyor Allah ayette. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onun söylemekte oldukları vahyolunmakta olan bir vahiydir diyor Allah ayette. Yani peygamberimizin bildirdiği ahir zamanla ilgili bu deliller, alametler vahiyle bildiriyor peygamberimiz bunu. Ayette de buna işaret var inşallah değil mi? Allah'ın vahyolunmakta olan vahiydir diyor. Nefsinden konuşmaz o diyor. Gaybi bilgi veriyor çünkü. Hadislerde anlatıyor bunu. Yani bu şekilde olacağı çok acı. Mesela Mehdi diyor, onların aralarında gezecek diyor. Pazarlara gider diyor. Çarşı pazar.
Bin dükkanlık.
Bin dükkanlık diyor. E demek ki Mehdi, Hazreti Mehdi İstanbul'da olacağına göre ve olduğuna göre inşallah o alışveriş merkezlerine giden birisi. İnsanlar onu görecekler. Belki selamlaşacaklar. Belki tokalaşacaklar. Hazreti Mehdi o dükkanlardan, o insanlardan alışveriş yapacak orada. Değil mi? Herkes gibi inşallah. O onları görür diyor ama onlar onu görmezler diyor. Tanımayacaklar. Yani Mehdi olduğuna kanaatleri olmayacak. Belli bir zamana kadar inşallah. Talebelerini tanıyacaklar. Uzak duracaklar talebelerinden. Hep bakın bu o değildir. Yani ama onun nedenini açıklıyor aslında Cübbeli. Yani hadislere dayanarak söylüyor tabii. Maddesine dokunacak diyor mesela. Yani çıkana dokunacak insanlar olacak demek ki. Hazreti Mehdi'ye yani görmelerine rağmen, bütün özellikleri teşhis etmelerine rağmen bu o değildir diye bir karşı çıkma olacak. Ama özellikle Mehdi'ye karşı. Bu çok önemli. O da adres gösterecek aslında. Yani çok Mehdi'ye en çok karşı çıkılan kişi olacak. Hazreti Mehdi. Dinimizi değiştiriyor. Mesela dinimizi mahvediyor derler diyor. Cübbeli de bildiriyor bunu. Hadiste bu şekilde geçiyor. Değil mi? Dinimizi ortadan kaldırıyor. İzale ediyor diye evet. Geçiyor. Doğru, onların o sapkın anlayışlarını, hurafeleri, bidatleri ortadan kaldırıyor hakikaten Mehdi fikren. Kur'an'ı, İslam'ı aslına döndürüyor. Yani Hazreti Peygamberimiz dönemindeki yaşandığı gibi asr-ı saadet dönemine Peygamberimizin tefsirleriyle gerçek yani dine dönüş oluyor. Bütün mezhepleri kaldırıyor. Bütün tarikatlar, cemaatler Hazreti Mehdi'ye bağlanıyor. Fakat insanların hakikaten çok ilginç yani bu. Göre göre, bile bile ya olabilirdi. Peygamberimiz hiçbir alametini söylememiş olabilirdi. Değil mi? Alametler bilmiyor olabilirdik, fiziksel özelliklerini bilmiyor olabilirdik. O zaman hadi bir derece. Ama bütün bunların bilinmesine rağmen ki Mehdi'yi anlatan kişi, en iyi Mehdi de anlatacak onu. Mehdi, asla Mehdi'yim diye iddiada bulunmuyor. Alametleri anlatması zaten Mehdi'lik iddiası değil. Bu çok yanlış, bazı insanlar öyle düşünüyorlar. Halbuki bunu Peygamberimiz söylüyor. Yani Allah'ın bir kaderi bu. Yani Allah Mehdi'ye Mehdi'yi anlattırtıyor. Çünkü hadiste en iyi o açıklayacak diyor. Allah'ın vahiyle bildiriyor bunu. O bir kader üzere, Mehdi de bir kader üzere hakikaten Mehdi'yi en iyi o açıklıyor, anlatıyor. Allah ona görev vermiş yani Mehdiyet'i anlatma görevini. Fiziksel özelliklerini anlatıyor. Anlatmamazlık edemez çünkü kaderinde bu şekilde Allah'ın emriyle yapıyor da inşallah. Allah'ın ilhamıyla, Allah'ın emriyle yapıyor onu. Anlatmak zorunda inşallah.
Hocamız bu ilk objektif röportajında şöyle bir şey söylemişti. Mehdi ile ilgili kitap yazan, anlatım yapan herkese mutlaka sen kendini mi iman ediyorsun, ima ediyorsun diye sorulmuştur demişti. Büyük ihtimalle Hazreti Mehdi'ye karşı da o şekilde söylenecek. Yani çünkü Hazreti Mehdi'yi anlatacak, tüm her şeyiyle aynı ısı olacak çünkü Hazreti Mehdi olduğu için. Dolayısıyla insanların ona büyük ihtimalle sen kendini mi iman ediyorsun, sen kendini mi anlatıyorsun demesi de kaçınılmaz olacak. Çünkü şu ana kadar Hazreti Mekdi'yi anlatan herkese denilmiştir. Bu hocamız söylemişti onun objektif röportajında. Dolayısıyla evet. Hazreti Mehdi'ye de büyük ihtimal o şekilde yaklaşılacak. Bakın kimler reddedecek? Bediüzzaman Hazretleri söylüyor Hazreti Mehdi'ye. Kıyamet alametlerinden ve ahir zaman vukuatından, olaylarından ve bazı amellerin fazilet ve sevaplarından bahseden Hazreti Şerif'e güzelce anlaşılmadığından akıllarına güvenen bir kısım ilim sahibi onların bir kısmına zayıf veya mevzu hadis demişler. Yani bir kısım böyle aklını beğenen, çok zeki olduğunu zanneden ilim sahibi kişiler zayıf hadis demişler diyor Hazreti Mehdi. Halbuki en kuvvetli hadisler. İmanı zayıf ve enaniyeti kavi. Bir kısımda yani aklını beğenen, kendini büyük, kusursuz ve üstün gören ve adeta kendi nefsini putlaştıran kişiler de Allah'a tenzih ederiz. İnkara kadar gitmişlerdir diyor Peygamber Bediüzzaman Hazretleri. Sözler sayfa 355'te. Bakın imanı zayıf. Yani Allah'a zaten tam bir imanı yok. Ahirete imanı yok. Zaten Hazreti Mehdi'yi nasıl kabul etsin? Bir de enaniyeti kavi diyor yani. Güçlü, kuvvetli, enaniyetli. Yani böyle kendini zaten çok üstün gören. Yani haşa zaten mesela Mehdi gelse Mehdi'den kendisinin daha ilim bakımından aşağı olduğunu, düşük olduğunu kabul etmesi mümkün olmayan kişiler olacak. Yani daha üst birisini kabul edemeyecek kişiler olacak. Hazreti Mehdi'yi Mehdi olarak kabul edemeyecek kişiler olacak. Bunlar sözde din adamları olacak. Onlar diyor Bediüzzaman Hazretleri inkara kadar gitmişlerdir diyor Hazreti Mehdi.
Bu Allah'ın sünnetinde var zaten. Yani peygamberler, peygamberimiz geldiği dönemde de öyle herkes birdenbire kabul etmiyor ki. Çok az sayıda iman eden var. Bedir savaşına girildiğinde değil mi? 313 kişi Müslümanların sayısı. Yani ondan sonra peygamberimizin peygamberliğini kabul ediyorlar ve herkes iman ediyor inşallah. Başlangıçta çok az. Hazreti Musa için söylüyor Allah ayette, şeytandan Allah'a sığınırım. Bir zürriyetinden başka iman eden olmadı diyor. Çok az gençler var iman eden. Yine mesela Hazreti Lut'un kavminde Hazreti Lut'un bir evdeki ahaliden başkası yok ki eşi de iman etmemiş. Yani eşi de Allah ayırıyor ve helak ediyor onu da. Hazreti İsa döneminde 12 tane havari var inşallah. Hep az sayılar.
Bir de peygamberler hep beklenmeyen kişiler peygamber oluyor. Mesela Hazreti Yusuf'a bakıyoruz, peygamberimize bakıyoruz. Yani genel böyle insanların beklediği bir kişi olmuyor peygamber. Allah'ın seçtiği kişi oluyor. Hazreti Musa'ya bakıyoruz, kimse tahmin etmiyor. İşte Hazreti İsa'ya bakıyoruz yine. Kimse Hazreti İsa'nın peygamber olabileceğini tahmin etmiyor. Peygamberimiz geldiğinde şehrin iki büyük kişisinden birisi olması gerekmiyor muydu diyorlar mesela. Kendi kafalarından oluşturdukları kişiler var. Peygamber gelirse onlardan bir tanesi olur diye düşünüyorlar. Belki zenginlik bakımından, belki bilgi bakımından, ilim bakımından, kendi kafalarınca
tabii ki. Zenginlik bakımından, iktidar bakımından.
Tabii yani aradığı kriterler o kadar saçma dünyevi kriterler. Mesela Hazreti Mehdi'de Arapça bilmeyi kriter olarak düşünenler olabiliyor. Halbuki Peygamberimiz Arapçayı pek bilmez. Arapça bilmek bir şey değil ki yani. Dünyada yaşayan yüz milyonlarca Arap var. Ana dilleri Arapça.
Evet doğru.
Ne o bir şey mi oluyor? Ya da işte Fransızca bilmek bir özellik mi? Fransızca konuşan ana dili olarak... Yüz milyonlarca insan var İngilizceyi veya. Yani bir dil bilmek bir özellik değildir. Orada önemli olan imandır zaten. Yani Hazreti Mehdi çok üstün ahlaklı. Çok imanlı ve Allah'ın özel ilimlerle donattığı birisi. Yani çok üstün ilimler veriyor Allah inşallah.
Evet, insanlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı çok sevecekler. Çünkü ilminden dolayı bunu nereden görecekler? Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir çile ehli olacak. O imanıyla, değil mi? Yüksek imanıyla Allah için çok ciddi çilelere katlanabilecek, sabredebilecek düzeyde imanı olacak inşallah. Mesela bununla ilgili birkaç tane hadis ben okuyayım. Kitab-ı Burhan fi alametil mehdil ahir zaman, sayfa 14. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bizden ehli beytindendir. Yani ehli beytindendir. Biz öyle bir ev halkıyız ki Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ve diyor ki, benim ehli beytim muhakkak benden sonra bela, kaçırma ve sürgüne uğrayacaktır. Yani çile çekecektir. Ehli beytim benden sonra bela ve mihnetlerle karşılaşacaklar ve tarda maruz kalacaklardır diye buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadiste yine Ehl-i Beyt'i çok belalar gördü ve bizler kahr ve haksızlığa maruz kaldık diye Hazreti Muhammed Aleyhisselam kendi soyunun devamında hak olan ümmetinin bu tip belalara uğrayacağını söylüyor. Allah ayette inşallah Kur'an'da ne zaman bir elçi gönderse o elçilerin mücadele ettiğini, o dönemdeki ileri gelenlerinle bir mücadele içinde olduklarına dair birkaç tane ayet okuyacağım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. En'am suresi 34. ayet. Andolsun senden önce de elçiler yalanlandı. Demek ki elçiler geldiği zaman hemen toplum tarafından bir karşı konumla yalanlanma oluyor. Bu Allah'ın bir sünneti. İnşallah ilk başta ama. İbrahim suresi 12. ayette ve elbette bize yaptığınız işkencelere karşı sabredeceğiz. Bakın işkenceler oluyor. Kime karşı? Elçi ve elçinin yanındaki taraflarına karşı inşallah. Sonra Duhan suresi 14. ayette. Sonra ondan yüz çevirdiler ve dediler ki bu öğretilmiştir, bir delidir diye iftirada bulunuyorlar. Deli suçlamasında bulunuyorlar. İnşallah. Zariyat suresi 52. ayette ise büyücü ve cinlenmiş demişlerdi diyorlar. Yine peygamberlere, Allah'ın elçilerine. Şuara suresi 29. ayette Firavun dedi ki andolsun benim dışımda bir ilah edinecek olursan seni mutlaka hapse atacağım. Yani dini inanışından ötürü hapse atma eylemi var. Bu sadece Firavun zamanında değil, Allah'ın sünneti gereği bütün zamanlarda inanan müminlerin başlarına gelen örnekler bunlar. Allah Kur'an'da peygamberleri elçi olarak, bir örnek olarak insanlara açıklıyor, gösteriyor inşallah. Ve nelerin başına geleceğini, müminlerin başına nelerin gelebileceğini Kur'an ayetlerinde görmüş oluyoruz. Zaten bu alametler müminlik alameti olmuş oluyor. Yani dini yaymaya çalıştığın sırada sana deli diyorlarsa, büyücü diyorlarsa, hapse atıyorlarsa, zor durumda bırakmaya çalışıyorlarsa bu senin doğru yolda olduğunu inşallah gösteren birer delil olmuş oluyor. Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam atılan bütün iftiralardan inşallah temize çıkacaktır. Onu da nereden anlıyoruz? Yine hadislerden anlıyoruz. Biharül Envar isimli eserde Peygamber Efendimizin hadisi 86 ve 81. sayfalarda şöyle bildiriliyor. Kendisini suçlayanların attığı suçlar onu Allah'ın huzurunda etkilemeyecektir. O nur yayan bir kandildir diye buyuruyor Peygamber Efendimiz inşallah. Başka bir hadiste de Peygamber İbrahim Aleyhisselam gibi İmam Mehdi Aleyhisselam da alevlenen ateşten güvenli ve emin olarak çıkacaktır.
İnşallah.
Yani o dönemdeki fitnelerden, belalardan emin olarak inşallah çıkacağını Peygamber Efendimiz söylüyor.
Buyurun ben de inşallah. Bir hadis okuyayım. Sonuna geldik programımızın. Yani inşallah. Peygamberimiz bakın Hazreti Mehdi'yi muzaffer, aslan, sağlam, haminin direği ve cesur olarak tarif ediyor. Bakın diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O öyle bir denizdir ki ona giren kaybolur. Kendisine sığınanlar için amandır. Halk kinle dolduğunda onları pak, yani temiz kılan madendir. Arıtan, imanına vesile olan. Ölüm nazil olduğunda korkmaz. Ölüm ona vardığında sarsılmaz.
Ay maşallah.
Maşallah. Mücadele meydanından asla geri çekilmez. Engellenemez, durdurulamaz. Tecrübelidir, galiptir, muzafferdir, arslandır. Maşallah. Sağlamdır, kaminin direğidir, cesurdur. Allah'ın ilim kılıcıdır. Liderdir, herkesi etrafında toplar. Yücelik ve şerefin kaynağı olan evde büyümüştür. Onun yüceliği en asil yücelikten kaynaklanır. Maşallah.
Maşallah.
Müjdeler olsun. Hazreti Mehdi hayatta elhamdülillah. Dünyayı tamamen değiştiriyor Allah. İslam'a hakim kılıyor. Evet, çok büyük müjdeler bizim için. Maşallah. Elhamdülillah.
Evet.
Allah da bize buradan bunu açıklamayı nasip ediyor. Program başlarken Onur Hocam söylemişti. Yani Allah anmayı nasip ediyor. Allah'ın izin verdiği evlerdedir diyor inşallah.
İnşallah, evet.
İnşallah öyle bir yer kılmıştır Allah. Biz de Allah'ı anladık. Programımızın da sonuna geldik inşallah. Saat 23'te hocamız inşallah canlı yayında bulunacak.
Harun Yahya TV, Adokus TV'de olacak. İnşallah yarın da bu saatte burada olacağız inşallah. Herkese hayırlı geceler diliyoruz.
Hayırlı iftarlar.